Donanım Haber'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ender Yıldız.
Merhaba, ben Erdi Özağ.
Yine yeni bir bölümle karşınızdayız. Bu hafta da gündemimiz çok dolu. Sektörden özellikle önemli başlıkları sizler için değerlendireceğiz. İstersen ilk haberimize başlayalım Erdi. Başlayalım. Çünkü sektörü genel olarak ilgilendiren bir haber. ReRAM isimli verilen teknoloji artık son noktalarına gelmeye başladı. Uzun yıllardır üzerinde çalışılıyordu. Ve nihai sürümlerini 2015 sonu 2016...
Keşke 2005'te gelseymiş.
Keşke 2005'te gelseymiş. Evet, hakikaten bakınca öyle diyor insan. Yani eli kulağında diyelim. Hareketimizi de yapalım. Önce bir ReRAM'i açıklayalım istersem, nedir, nerelerde kullanılır ve hayatımızı ne gibi değiştirecek, sonra bunları konuşuruz.
Çok yeni bir teknoloji aslında, birkaç yıldır sektör konuşuyor ama herhalde 2015 ile birlikte biz piyasada bazı ürünlerde görmeye başlarız. ReRAM'in açılımı baştaki resesif anlamına geliyor. Yani dirençli RAM diyebiliriz biz buna açıkçası bakıldığı zaman. Ne işe yarıyor bu? Aslında şöyle, veriyi tutmak için sürekli enerji ihtiyacı olmayan bir bellek gibi.
Yani bizim... DRAM dediğimiz bizim bilgisayarlarımızda ana sistem belleğindeki dinamik bellekten farklı olarak güç kapandığında da son durumunu koruyabiliyor.
Yani aslında neye benzetebiliriz? Bilgisayarımıza kullanılan sabit diskler buna bir örnek olarak gösterilebilir.
NAND çipinin işte farklı bir versiyonu olarak da değerlendirilebilir.
Aynen öyle. Yani elektrik kestikten sonra bile veriyi tutmaya devam edebilen bir bellek türü. Ne işe yarıyor aslında bu bakıldığı zaman? Bu bellek türünde temel hedeflenen nokta şu: bir, kapasiteyi arttırmak. İki, güvenilirliği arttırmak. Yani endurance değeri dediğimiz dayanıklılığı arttırmak. Üçüncüsü de maliyeti aşağı düşürmek. Şimdi üçüncü maddeden başlayalım. Maliyeti aşağı düşüremeyecekler ilk etapta. Çünkü yeni bir teknoloji olduğu için ilk etapta bazı sıkıntılar var. Çünkü ReRAM dediğimiz teknoloji tek bir standart etrafında geliştirilen bir bellek türü ya da formatı değil. Farklı firmaların farklı metotlarla geliştirdikleri alternatif versiyonlar var. Buradaki bu versiyonlara ayıran temel fark da aslında kullanılan yarı iletken maddenin farklılığı.
Farklı, evet. Yani bazıları mantık aynı ama kullanılan materyaller farklı olduğu için büyük ihtimalle o da patent davasından hani kaptırmamak için kendini farklı yollara başlamışlar.
Aynen öyle. Hani bakılsan farklı yarı iletken maddelerin kullanımı söz konusu, işte Panasonic'ten tutalım da Rambus'a kadar pek çok farklı firmanın çalışmaları var. İşte tantalum okside kadar farklı materyallerin kullanıldığını görüyoruz ama herhalde bu high-k dediğimiz Intel'in işlemcilerinde kullandığı yarı iletken maddeyi biz yaygın ürünlerde göreceğiz gibi, çünkü artık olgunlaşmış bir madde, güçlüğünü ispatlamış bir yarı iletken, işte oldukça komplike ve karmaşık yapıya sahip işlemcilerde kullanıldığını biliyoruz. Şimdi farklı firmaların çalıştığını söylemiştik. Bunlar arasında Samsung da var. Bazı işte Panasonic'i saydık. Yine bazı başka firmalar
da var. Bellek üreticiler, diğer firmalar da var işin içerisinde.
Hemen herkes çalışıyor ama bu çalışmalar kapsamında gerçekten de yaptığı denemeler, Ar-Ge çalışmaları olgunlaşma seviyesine ulaşmış firma Crossbar diye bir firma. Bir startup diyebiliriz aslında biz buna. Amerika'da Michigan Üniversitesi'ndeki bir hocanın öncülüğünde yaklaşık 40-50 kişilik bir ekibe sahip firma.
Ki hepsinde geçmişinde zaten bu sektörün farklı dallarında çalışmışlar. Yani hepsi tecrübeli insanlar tarafından oluşturulmuş.
Sektörün kalayları diyelim, hani bayağı tecrübeli insanlar. İşin ilginç tarafı, çok yenilikçi, belki sektörü değiştirebilecek böylesine önemli bir çalışım yapan firmanın 40-50 milyon dolar gibi, hani bu sektördeki firmaların
ufak bir bütçe aslında.
Yani. Hani bir ayda harcayabilecekleri yemi parası.
Pazarlama bütçesinin belirli bir kısmı yani birçoğu için.
Aynen öyle. Şimdi dedikleri olay şu: zaten 2012-2013'ten beri açıklama yapıyorlar ama artık 2015 ile birlikte üretime geçeceklerini söylüyorlar. İddiaları da şu: bir posta büyüklüğün boyutunda bir alana 1 terabayt posta pulu büyüklüğünde alana 1 terabayt veriyi sıkıştırabileceklerini söylüyorlar. Tabii burada bir takım teknik engeller de var aslında bakılırsa. Örneğin yine kapasiteye bağlı olarak endurance'ın değişeceği söyleniyor ki ilk açıkladıkları rakam 100 milyon döngüdür aslında. Okuma yazma döngüsünden bahsediyorlar ama şu anki aşamada galiba 100 binler seviyesine daha...
100 bine okeylermiş ki hani oraya da geleceğiz. Şimdi NAND'ların günümüzde kullanılan NAND'lara baktığımızda 100 binleri belki SLC'lerin böyle en üst versiyonlarında görebiliriz.
Yani o da en zaten pahalı SSD'lerde
kullanılmış. Ateş pahalı, pahalı ve data center'lara giden SSD'ler. Aynen. Yani son kullanıcıyla çok fazla haşır neşir olan NAND'lar değil bunlar. MLC'lerin işte eMLC var. Enterprise dediğimiz MLC'ler.
Onların iyileri.
En iyisi 10.000 civarında. Hani 10-15.000 civarında ömür resmi olarak açıklanıyor. Şimdi bunda burada bahsedilen teorik ömür milyonlarla, ilk örneklerde 100.000'lerle açıklanıyor ki hani normal MLC inandığı
gibi. Kafada mesela 1.0 önde başlıyor.
Yani. Aynen yani bayağı bir 10.0 önde başlıyor aslında dayanıklılık konusunda. Yani ömrünün pratikte bitme gibi bir durumu söz konusu değil.
Aynen öyle.
Şu 100.000 döngü için konuşursak.
İşin ilginç tarafı, şimdi yeni bir teknolojiden bahsediyoruz. Yani yeni bir bellek teknolojisi. Sektörden yeni bellek teknolojileri üzerine çalışan çok firma var. İşte en son Samsung'un 3D NAND dediğimiz, hani yığın mantığıyla geliştirilen yeni bellek teknolojisini tutalım. Dikey olarak üstte yığma mantı. İşte apartman yapıyor resmen. Bu tür teknolojilerde şöyle bir handikap söz konusu. Bunları üretebilmek için yeni üretim bankları kurman gerekiyor ki bu bir yatırım maliyeti gerektiriyor. Ama bu Crossbar'ın açıklamasına baktığımız zaman diyorlar ki bildiğimiz CMOS teknolojisiyle birebir aynı üretim bandına sahip birkaç ufak modifikasyon sayesinde. Ama işte bunlarla birlikte bir takım işte NAND üretiminde işte litografi de, yani daldırma mantığıyla üretim aşamasında herhangi bir sıkıntı yaşanmadığı söyleniyor. Dolayısıyla 4-5 nanometre seviyesine kadar bu çiplerin evet. boyutunu küçültebilecekleri söyleniyor ki bu da zaten birim maliyeti düşüreceği için aynı fiyata çok çok daha yüksek kapasiteyi ya da daha düşük fiyata aynı kapasiteyi elde etmemizi sağlayacak.
Aynen öyle. Sen demin demiştin posta pulu boyutunda yani 200 milimetre kare civarında bir alanda şu anda konuşulan kapasite 1 terabayt. Yani terabit değil burada, terabayt. Aynen. Altını çizmek istiyorum. Yani şu muazzam 3 aşağı 5 yukarı bizim işte SSD'lerde gördüğümüz NAND, bir NAND çipinin boyutunda.
Aynen.
Biraz oraya geliyor. Belki biraz daha büyük olabilir. Düşünsene 2.5 inçlik SSD'nin içinde 8-10 terabayt şeyler. Intel diyordu ya 2.5 inçlerde 10 terabayt SSD'leri göreceğiz. Hı. Belki de böyle teknolojilerde daha çabuk bile görebileceğiz.
Ya ben sana şöyle söyleyeyim. Herhalde 30 yıldır hayatımızda olan mekanik diskler, işte Seagate'in açıklamasına göre önümüzdeki sene 10 terabayt ulaşacak. Bu teknolojide biz işte maksimum 5 yıldır hayatımızda olan SSD teknolojisi, SSD ürünlerinde 10 terabaytı görmüş olacağız.
Yani belki bunun ardından RRAM'le beraber mekanik diskleri tarihe bile gömebiliriz.
Eğer tabii yeterli verimli ulaşırlarsa, aynen. uygun fiyatları görürsek neden olmasın? Çünkü bakıldığı zaman artık SSD'ler...
Hiçbir dezavantajı yok çünkü kağıt üstünde.
Aynen öyle. Yani dezavantajı geç, bir sürü avantajı evet. var. Yani yanında 5 tane dezavantaj sunsa bile...
Yine hani artı 8'inden fazla şeyler. Kalır.
Tabii kağıt üzerinde hala şey, çok bilimsel çalışmalar bunlar. Bu bir firmanın iddiasından bahsediyoruz. Şimdi Crossbar hakikaten şöyle bir durum söz konusu. Artık tam anlamıyla üretim sürecine girebilecek noktaya gelse bile büyük bir firma değil.
Değil.
Hani herkesin ulaşabileceği ürünlerin yapılabilmesi için arkada büyük bir firmanın olması gerekiyor. Bu benim düşüncem. Muhtemelen bu firma dediklerinde haklıysa yarın öbür gün bir firmanın bunu satın aldığını görebiliriz. Bunu Intel Micron ortaklığı alabilir, Toshiba alabilir, Samsung alabilir, Rambus belki alabilir.
Veya ARM benzeri bir lisanslamaya gidebilirler mi sence?
Şimdi pek çok firma çalışma yapıyor. Diğer firmalar da çok yakınız diyorlar.
Çünkü bu firmanın da birkaç iştiraki var. Yani tek bir firma değil. Birkaç firmanın payları var, hissesi var. O yüzden böyle çok ümit vaat eden bir teknolojiyi birinin tekeli altına da sokmak istemeyebilirler.
Ya tabii arka tarafta şimdi...
Tam sonuca, neler dönüyor konuşuluyor değil mi?
Üniversite, özel sektör iştiraki söz konusu olduğu için belki arka tarafta hükümet desteği bile olabilir Amerika olabilir, tarafında. Ama hani çok vaatkar bir teknoloji olduğu için muhtemelen babalar, o kargalar...
Evet.
peşine düşmüştür diye tahmin ediyorum. Çünkü dedik az önce anlattığımız şeyler gerçekleşirse yani bilgisayar dünyasında bir mihenk taşı olabilecek. Aynen. Hatta bilgisayar da değil, tüm teknoloji dünyasında mihenk taşı olabilecek yepyeni bir
cep telefonlarında falan gelir. Böyle inanılmaz kapasiteler görecek.
Cep telefonlar 100 terabayt olur 5 sene sonra.
O micro SD kartlar falan alıp başına gidecekler hepsi. Yani bütün sektör hakikaten depolama anlayışımız değişmeye başlıyor.
Şöyle düşünelim işte hani bugün iPhone 6 Plus'ta 128 GB'ı görüyoruz
evet,
değil mi?
TLC çip var bir tane.
TLC çip var. Aynı boyuta 10 terabayt koyacağım aynen. diyor adam yani. 10 terabaytlık disk doldur bitmez.
Kullan, aynen. Hakikaten bitiremezsin. Devam edelim istersen çünkü gerçekten güzel bir haber. Yine aynı sektörden, bellek sektöründen devam edeceğiz. Bu sefer Samsung tarafına kayıyoruz. Samsung biliyorsunuz arkadaşlar hem GDDR5, normal DRAM veya mobil low power
her şeyi üretiyorlar.
Her şeyi üretiyorlar hakikaten. DRAM konusunda da yanlış bilmiyorsam ilk sıradalar hacim konusunda. Yani bayağı bir hacimli üretime sahipler. Şimdi DDR4...
Grafik belleğinde sıkıntılar var. Orada Hynix ve LP'de biraz daha iddialı gibi görünüyor.
Orada da bulamıyorlar işte hani. Büyük ihtimalle mobil tarafı daha ağırlıklı olduğu için talep bakımından grafik çipini biraz daha...
Evet, yani.
Aynen öyle. Şimdi mobil tarafa döneceğiz. Samsung'un da low power yani düşük güç tüketimli DDR4 bellekleri piyasaya çıkmaya başlamış ve böylelikle artık bize 4 GB ve üzerindeki kapasitelerde telefonların önü açılacak.
Yani şimdi zaten yeni nesil ARM işlemciler, piyasada kullanacağımız ARM işlemciler. Hatta yeni nesil ARM'ı bir tarafa bırakalım. Halihazırda piyasada telefonda çok göremesek de, hani telefonu en azından hayat diyeceğimiz cihazlarda göremesek bile Intel'in kullandığımız işlemcileri zaten 64 bit desteği sunuyor. ARM tarafında da bunu gelecek sene şimdilerde hatta görmeye başladık ama o üst segment oynayabilecek DDR4 bellekli
DDR4 kontrolcülü şey yok.
Seneye göreceğiz. İşte şu anki yol haritası çerçevesinde Snapdragon 810'un böyle olduğunu biliyoruz. Samsung'un Exynos 7 ailesi de yine low power DDR4 desteği sunuyor olacak. Aslına bakılırsa ne avantaj sağlayacak? Bu çok basit bir şekilde bunu anlatabiliriz. Birincisi daha düşük enerji tüketimiyle çalışıyor bu bellekler. Yani JEDEC diye bir organizasyon var. Bu belleklerin spesifikasyonlarını belirleyen kurum ki herkesin
ortak bütün bellek üreticilerinin ortak bir
temsilcisinin olduğu bir organizasyon, bir birlik. Bunlar diyor ki 1.1 volt. Hani hakikaten şimdi DDR3'e kıyaslandığınız zaman %25-30'lara varan bir enerji kazanım sağlayabilecek bir teknoloji.
Şunu da belirtelim. Aynı zamanda band genişliği de ciddi anlamda artıyor.
Tabii frekans artacak.
Frekans artacak.
Band genişliği artacak.
Bu sefer ne olacak? En çok da grafik biriminin işine yarayacak bu durum.
Aynen
öyle. 2K ekranlı telefonlardan konuşuyoruz. Şimdi 4K gelecek biz her ne kadar tasvip etmesek de.
Gelmesin o gelmesin.
Bence de gelmesin. O telefonların o grafik işlem gücünü nasıl doyuracaksın? Bellek lazım. Yani. Sistem belleği de bu olduğu için burada kazanılan ekstra frekans, ekstra bellek band genişliği hani menüdeki akıcılıktan oyun performansına kadar yarayacak insanlara.
Aynen öyle. Şimdi hani örneğin hani neyle kıyaslayabiliriz bunu? Qualcomm diyor ki mesela Snapdragon 810'da. Gerçi onlar her Snapdragon'da konsol seviyesinde grafikler diyorlar.
320'de başladılar.
Devam ediyor yani. O ne zamanki AMD'den o mobil grafiklerini satın aldılar o günden beri.
Öyle, değil mi?
Değil mi? Hep öyle diyorlar.
Hep bir iddia var.
Şimdi ama şöyle bir durum söz konusu. Hakikaten Adreno 330'dan 420'ye geçişte, 420'den 430'a geçişte ciddi gelişimler söz konusu oldu. Şimdi DDR4 bellekle beraber ciddi bant genişliğinin arttığını göreceğiz ama oradaki sıkıntı şu. Mobil tarafta gerçekten grafikler, texture'lar, kaplamalar bu bant genişliğini kullanabilecek noktaya gelecek mi? Evet. İşin bir boyutu da bu. Ama biz işin donanımından konuşmak gerekirse eğer şunu söyleyebiliriz. Samsung'un bu gelişimiyle beraber işte Galaxy S6, Note 5, keza bununla birlikte Samsung sadece çip ürettiği çip kendi telefonlarını kullanmıyor. Piyasada satılan pek çok telefonda Samsung çip var mesela. Belki iPhone tarafında iPhone 7. Bunların hepsini
Xperia Z5'ler.
Xperia Z5'ler, Z6'lar. Onlar 6 ayda bir döndürdüğü için orada
İkişer ikişer gitmek lazım.
Hani tüm sektör, HTC'nin yeni telefonu. Yani DDR4 bellek kontrolcüsüne sahip tüm cihazlarda muhtemelen DDR4 bellekleri low power olanlarını görmeye başlayacağız. Masaüstünde zaten normal masaüstü var. DDR4 bellekleri görmeye başlamıştık Intel'in platformuyla beraber. İki şeye dikkat etmek gerekiyor. Birincisi de dediğimiz gibi enerji tüketimini düşürecek. Evet. Bu cihazın pil ömrüne yarar. Aynı zamanda performans arttıracak. Daha yüksek frekans ve bant genişliğine bağlı olarak. Tabii bu bellekleri akıllı telefonların yanında tabletlerde de görmeye başlayacağız. Bunlar hakikaten güzel şeyler. Gelişim devam ediyor. 5 sene sonra da herhalde DDR5'i görürüz. Evet.
Bunlar aslında notebooklara da girebilir.
Tabii şimdi
yani şu anda DDR4 belki çok o platformlar, o işlemciler için çok yeni ama yakında yani.
Birazdan bununla ilgili bir konumuz var.
Orada ama değiniriz.
Orada değinirim tamam. Ona.
Buradan ekran kartlarına geçelim arkadaşlar. Ekran kart tarafı yine en fazla habere barındıran konumuz olacak. İlk haberimiz de Safir cephesinden. Safir bir video yayınladı herhalde. Böyle hani ucundan gösterip vermeme tarzında bir video.
Ben o videoyu bulmaya çalışıyorum.
Oldukça kısa bir video ve hani pek bir detay belli değil. Büyük ihtimalle çıkan dedikodulara bakılırsa Ocak ayında rafine bir 290X versiyonu gelecek ve hibrit soğutmaya yani Hydra dediğimiz bu Ahmet'in Hydra kod adı verdiği hem hava hem sıvı soğutma kitini kullanacak. Bakalım açıkçası ne çıkacak belli olmaz. Bazı kaynaklar 380x diyor. Bazıları 290x kare işte bir şeyler.
Şimdi hava Tahiti refresh ise 380x olarak ben isimlendireceğini çok zannetmiyorum. Yani o çok yanlış bir strateji olur açıkçası orada.
Hava refresh ise dur bir dakika biz karıştırdık şimdi. Hava 290'ların şeyiydi. Hava X'te
tamam 290... Tahiti
çünkü şeydi yanlış hatırlamıyorsam. 7000 serisi.
Bir önceki jenerasyonu.
Evet. İlk GCN'di.
İsimlerle birbirimizi yani kırmamıza gerek yok. Kod adı. Hawaii'de gitmiş
görmüş. Size yanlış bir şey söylemeyelim. Derdimiz o.
Aynen öyle. Hawaii'nin kod adı olması vesilesiyle Hawaii'ye gidip görmüştü bir adam.
292 de gidip sen orada görmüştün
aynen,
aslında.
İlk defa orada görmüştük. Şimdi hani refresh yapılacak bir GPU tasarımının ben yeni bir ürün isimlendirme grubu altında duyurulacağını çok zannetmiyorum. Çünkü bu haberle ilgili de aslında bir başka iddia da şunu söylüyor. Tamamıyla tüm kaynakları açık bir Tonga GPU'suna sahip yeni bir kartta kullanılabileceği de söylüyor bu soğutucunun. Böylesine büyük bir soğutucunun öylesine bir ekran kartının kullanılması da ironik bir durum olur.
Evet çünkü ben orada bir yorum yapmak istiyorum. Çünkü Tonga'nın kapalı olan grafik biriminde iki tane şeyi var yanlış bilmiyorsam. Yani aynen. Çok
iki tane ünitesi var.
İki tane ünitesi var ve çok atla deve değil yani. Onu bir anda açtığında TDP patlayacak işte hava soğutmaya yetmeyecek falan. Hibrit soğutmaya geçelim tarzı bir durum söz konusu değil. O yüzden bana biraz daha şey geliyor. Buna ihtiyaç duyabilecek bir platform. Orada da gözler Hawaii XT'ye çeviriyor.
Hawaii XT'ye olur herhalde. Çünkü zaten XT'yi 290X'den biliyoruz. Hani orada şöyle bir durum söz konusu olabilir. AMD acaba ne yapacak? Hani H4000 serisinde biliyorsun. Son dakikada GPU'yu fiziksel anlamda biraz daha rafine hale getirdikleri bir tasarıma gitmişler. Daha sonrasında 5000 serisine geçmişlerdi. Şimdi belki öyle bir şey de yapabilirler.
Evet,
çünkü
mesela 4870 vardı. Bir düşüyor 4850 idi. Sonra arada 4890'ı çıkardılar. 4890
geldi. Onda fiziksel olarak GPU biraz daha farklı bir yapıya sahipti. Şimdi belki böyle bir şey yapabilirler. Çünkü Nvidia'nın güncel kartlarıyla kıyasladığımız zaman AMD'nin enerji tüketim konusunda acayip bir handikap söz konusu. Hani watt başına düşen performans olarak baktığımızda cidden geriden geliyor. Nvidia'nın Kepler'den bu yana ciddi bir atılım var o noktada. Belki aynı performansı daha düşük enerji tüketimine sunabilecek bir kart da olabilir bu. Ona da kabul ederiz çünkü yani bakıldığı zaman bir mühendislik anlamında bir ilerleme söz konusu olacak ama bence muhtemelen belki biraz daha yüksek güç tüketimine daha yüksek performanslı bir kart da gelebilir. Çünkü hani yeni jenerasyona yönelik bir köprü kart olması da beklenebilir. Birazdan bir başka birimiz var. 380X ve 390X'in çok yüksek performans atılımıyla çıkacağını görülüyor. O bu arayı doldurabilmek adına bir köprü kartı da görebiliriz ama her halükarda bu soğutucu muhtemelen güçlü bir kartın temsilcisi bence.
Bence de öyle olacak çünkü açıkçası şu andaki 290X'lerin durumuna baktığımızda 970-980'e kıyasla tamam geriler ama öyle çok da ahım şahım geride değil. En büyük dezavantajları bence sıcaklık yani sıcak çalışma ve fazla enerji tüketimi. Kare saniye olarak baktığımızda performans olarak çok çok geride değiller. Belki saat frekansları yüksek sıvı soğutmalı bir Hawaii XTX tarzıyla o fark belirli bir ölçüde kapanabilir. Ben de katılıyorum. Çünkü şimdi böyle bir GPU'yu çıkarıp ortada daha GM200 belli değilken ortaya atmak bence mantıksız. Ben de sana açıkçası hak verip burada böyle 290 X2 demeyelim de X kare falan diyelim.
X Plus yani. Diyelim.
X Plus diyelim yani. Hızlı bir 290 X'e
ya şimdi şöyle bir şey var. Yani ekran kartı söz konusu olduğu zaman zaten iki
tane... Ocak ayında çıkacak diyor hani.
Eli kulağında işte evet. Yani. Şöyle bir durum söz konusu. Hani ekran kartı dediğin zaman iki temel dinamik var. Performansa güç tüketimi. Yani performans olarak şu anki R9 serisini göz ardı edemeyiz hani.
Tabii canım yani.
980 ve 290 X arasında öyle atladığı bir fark yok. Ama işte işin ikinci boyutuna baktığın zaman yani güç tüketimi anlamadım. Çünkü
ki o da en çalışma sıcaklığı olarak da geri dönüyor.
Yani tabii şimdi araba tasarlamıyorsun ki burada dizaynı farklı olsun. Sonuçta aynı baskılı devre yapısı üzerinde farklı GPU'ları koşturmaya çalışıyorsun. Aynen. Bu alanda da AMD'nin o tarafı çok geliştirmesi gerekiyor. Çünkü hakikaten biz Fermi'den başlayan ve Kepler'e kadar Nvidia'nın enerji tüketiminde nasıl ekran kartı üzerine yumurta pişirme dersi verdiğini biliyoruz. Ama son iki jenerasyondur bunu AMD'de görüyoruz. Çünkü ne oldu? Mimariyi çok daha optimize etmeden, daha rafine bir hale getirmeden kas gücünü daya, kas gücünü daya, kas
gücünü daya. Shader arttır, kloğu bas bir yere kadar.
Bir yerden sonra tıkanıyor ister istemez. Sonrasında ne oluyor? Kart çok ısındığı zaman da performansı düşürüyor ister istemez.
Soğutamıyorsun.
Soğutamıyorsun. Bugün Nvidia ekran kartlarında 67 dereceye kadar fansız çalışan kart görüyoruz. Neden? Mimari verimli.
Yani yük altında karta yükleniyorsun. Özel soğutmalı bir 970-980 65 derecelerde geziyor yani. Komik. Biz 80 gördük mü? Tamam güzel derdik. Geçerdik eskiden değil mi?
Aynen öyle. Sundu performans dikkate aldığı zaman. Hakikaten inanılmaz bir başarı. Yani burada herhalde en fikir olduğumuz nokta şu. Yine yüksek performans seviyesinde. Belki de şu anki jenerasyonun son tek GPU'da en hızlı kartı olarak AMD tarafında görebileceğimiz bir dizayn. Belki sürpriz olur. Bilin Overclock'ta bir 290X ile çıkabilir. Hani, bu da göz ardı edilmemiz gereken detay ama 300 jenerasyonda bir kart olmaz.
Evet. Şimdi yine o taraftan devam edeceğiz. Hem yeni ekran kartı bekleyenleri hem de AMD ve Nvidia'yı üzecek bir haber. TSMC'nin 20 ve 16 nanometre üretim bantları bir süre daha ertelenmiş. Şu anda hacimli üretim zaten 20'de başlamadı. Olan partinin de çok büyük bir tarafını Qualcomm'la Apple sağ olsun hani gasp etmiş durumdalar. Paraları da olduğu için tabii onların düdüğü ötüyor şu anda. Şu, 20 nanometre için konuşulan süre hani Şubat Mart gibiydi ama 1-2 ay daha sarkacak gibi gözüküyor. Mayıs'a Haziran'a kalacak gibi gözüküyor. Bu da AMD tarafına özellikle 20 nanometre ile gelecek yeni 3000 serisini zorlayacak gibi gözüküyor. Bakalım Nvidia ne yapacak? GM200'ü 28 nanometre mi yapar? 20'ye atlayıp 16'ya mı geçirir? Orasını pek bilmiyoruz ama.
GM200'ü 16'ya geçirsin zaten.
Evet. Yani şu anda zaten beklese GM204 ile çok da bir şey kaybedecek.
Bir sene daha beklese bir şey kaybedecek.
Bir sene daha beklese hakikaten böyle. Şu anda beklerler yani. Kullanıcıları memnun ederler. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Kim ne yapacak?
Yani şimdi atlayacak? TSMC'nin dünyanın en şanslı, en karlı şirketlerinden bir tanesi bana kalırsa. Tayvanlılar da bu açıdan hakikaten medarı iftihar etmeye gereken şirketlerden bir tanesi. Çünkü yani irili ufaklı bazı alternatifleri var evet ona kabul ama hani bugün Intel işte kendi adına üretim yaptığını farz edersek eğer hani bazı ufak müşterileri var Altera'ya vesaire bir takım çipler üretiyorlar ama kaynakların çok büyük bir kısmını kendisi kullandığı için onu göz ardı ediyorum. Yani adamların 250 tane müşterisi var. Çip üretecek kapıyı çalıyor. TSMC ben geldim hoş geldin ne istiyorsun çip üretecek yok.
Mevlana gibi yani. Herkes geliyor ama.
Aynen kim ne olursan o geldi yani ne üreteceksen gel biz sana üretelim diyorlar. Dolayısıyla kapasite problemlerinin çıkması zaten.
Normal.
Beklenebilecek
özellikle bir şey. Yeni bir üretim.
Bir de şimdi mobilin patlaması, işte Apple'ın deli gibi para kazandırması bu adamlara. Çünkü adam yani diyor ki 100 milyon iPhone 6 satacağım. 100 milyon iPhone 6, 100 milyon çip demek. Evet. 100 milyon çip de bunların mantığından çıkıyor.
Ufak çip yapmak daha kolay bir de.
Tabii daha kolay. Daha kısa sürede daha fazla üretebiliyorsun. Qualcomm keza bunların en büyük müşterilerinden bir tanesi. Samsung diyor ki hayatta Qualcomm kullanacağım. Aynen. HTC diyor ki Qualcomm kullanacağım. Sony diyor ki
var
Qualcomm kullanacağım.
Var mı ya kullanmayan?
Kullanmayan yok yani. Var da.
Ya işte ufak.
Yani tabii. Üst segmentte Qualcomm bir hakimiyeti söz konusu. Nvidia ekran kartı yapacağım oraya gideceğim diyor. Tegra yapacağım oraya gideceğim diyor. AMD oraya gideceğim diyor. Şimdi GlobalFoundries biraz hareketlendi ama.
20 nanometre için şeyi konuşuyorlar. HBM ve 20 nanometre yeni Radeon'lar için GlobalFoundries'i konuşuyorlar.
Şimdi onlar da onlar da Samsung'da çok yakın olmaya başladılar. Muhtemelen Samsung'un know-how'u dediğimiz o Ar-Ge bilgi birikiminden istifade ederek çok daha hızlı geçiş yapmaya çalışacaklar.
Samsung'un onu 1X noduna geçtikten sonra eldeki 2X'leri
GlobalFoundries'e satmış olur. Tüm üretim araçlarını onlara transfer ederler. Belki orada değerlendirilebilir ama gerçi Samsung da hemen bir önceki jenerasyonda
bal geçmez. Kimse bırakmıyor zaten.
Devam eder diye düşünüyorum. Ama şu bu zaten beklenilen kaçınılmaz tehlikelerden bir tanesiydi. Şu anda Intel 14'lü üretim yapıyor. Samsung da yapıyor. Amerika'daki Texas'taki fabrikaları 14 nanometre üretimde başlamış durumda. Resmi olarak açıklamasalar da diyorlar ki Apple A9 şu anda üretilmeye başlandı. iPhone 7'de ya da belki iPad Pro'da kullanılacak işlemci. Burada tabii TSMC'nin önünde şöyle bir engel var. TSMC üretim nodu olarak rekabette de biraz geri kaldı. Evet. Samsung'a bakıyorsun, Intel'e bakıyorsun. Bunlar da hala 28 nanometre ağırlıklı operasyon. Evet. 20 nanometre var ama üretimin önemli bir kısmını 28'de götürüyorlar. Denilen o ki 16 nanometre FinFET Plus'a geçecekler. Yani Samsung FinFET, bunlar FinFET Plus. TSMC'ye sorsan diyor ki biz 16 nanometre Plus'la Samsung'un 14'ü kadar iş yapabiliyoruz diyor. Verimlilik anlamında.
Yakında üretim hattı olabilir belki.
Olabilir ama hani burada bizim adımıza en sıkıntılı olacağımız süreç yeni ekran kartları olacak. Çünkü AMD'nin zaten son finansal, çeyreksel bazı finansal toplantıda açıkladığı değer şuydu. Biz 2015'te hem 28 hem de 20'de devam edeceğiz diyor. Belki 300 serisinin giriş ve orta seviyesini 28 yapıp hayatını 20, yani üst segmentteki 380X ve 390X'i 20 nanometre yapabilirler. Bu daha önce çok örneğini gördüğümüz bir şey değil aslında bakılırsa yakın zamanda en azından. Hani bir ürün grubu içerisinde iki farklı üretim teknolojisinin modellere yayıldığını çok fazla görmedik. Ama kaçınılmaz sonunda bu olabilir.
Çünkü imkan yok yani. İmkan yok.
Şimdi hani orada şey bir söz konusu. Hani vakti zaman Hector Ruiz'di galiba. AMD'nin o dönemki CEO'sunun bir açıklaması vardı. AMD'nin böyle iyi dönemlerinde, güzel günlerinde. Intel'i ringe çağırdıkları şey var ya gazetelerin, dergilere ilan verip. Diyorlar ki şey, sadece gerçek olanlar hani sıkı adamların üretim fabrikası olur diyordu. E şimdi bugün baktığım noktada adamların üretim fabrikası yok. Sattılar hepsini. Sattığın zaman da evet işletme maliyetlerinden kazanıyorsun. Belki tüm yoğunluğun, tüm fokusunu Ar-Ge'ye ve tasarıma verebiliyorsun ama işte böyle dar boğaza girdiğin zaman da...
Üretmeye gelince konu elin kolun bağlanıyor.
Yani işte dar boğazdasın şu anda. Aynen. Ve müşteri şey, TSMC'de bağımlı noktadasın. Ya tekel olmak çok kötü bir şey. TSMC'de tekel olmuş durumda hani baktığınızda.
Kendi içinde tekel, doğru.
E şimdi ne olacak? Tasarımı yaptın. 390X inanılmaz. 2015'in Ocak ayı itibariyle dünyanın en hızlı ekran kartı ve en az güç tüketiyor. Ama ne yapıyorsun? Üretemiyorsun.
Ne yapacaksın?
Rakim de bir yandan zaman kazanıyor. Zaten senden bir jenerasyon önde aslında bakılırsa.
Bir adım önde, yani bir jenerasyon önde adım demeyelim.
Yani bu dediğimiz gibi beklenen sonu bu zaten. Adam şu anda üretim bantlarının çok büyük bir kısmını yüksek karlılığa sahip oldu. Mobil harcıyor. Evet. Yeni fabrika kurma planları var herkesin. Bunlar da işte 450 mm yeni wafer fabrikası kuracağız diyorlar. 300 kuracağız diyorlar. İşte GlobalFoundries'in Amerika'da New York'ta bir fabrikası var. Onun da yakın zamanda belki açılması öngörülüyor ama bakıldığı zaman bu kaçınılmaz son. Belki de AMD, Emile gibi 3-5 tane firmanın bir yere gelip kendi üretim tesislerine yoğunlaşması gerekiyor. Bu da olabilir. Yani çünkü
sektörde daha fazla GlobalFoundries'e iyi bir yatırım yapıp onları güncel üretim bant süreçlerini yakalaması
sağlanabilir. Araplar onlara 5 yıldır yatırım yapıyor da ortada tık yok.
Orada bir şey, başka bir sıkıntı var herhalde ya. Hani çünkü dünyada artık kapitalist düzen, parayı verdiğime bir şekilde sahip oluyorsun bir şeylere. Hani Araplarda para çok mu pahalı acaba?
Ya bir de şu var, hani dikkat ettiysen hani şöyle bir durum söz konusu. GlobalFoundries'in AMD'den ayrıldı, yani AMD'nin direkt sahne fabrikalarının bu şirkete geçmesinden sonra yaptığı açıklamalara bak, 5 büyük duyuruya bak, 4'ü ARM ile ilgili zaten. İşte ARM'la anlaştık, yeni ARM mimarisini biz 16 üreteceğiz vesaire. Zaten hani orası da şeyden kopuk.
Bu asıl
PC işinden kopuk gidiyor zaten bakıldığında. Ama Samsung eğer öngörülen şekilde hani bir teknoloji açıklaması yaparsa bu firmaya, ki AMD'nin yeni zam mimarisine sahip FX işlemcileri ya artık adı ne olursa 2016'da çıkacak yeni masaüstü işlemcilerinin, Samsung'un 14 nanometre teknolojisine sahip olacağı söyleniyor. Bu Samsung'un fabrikasından da çıkabilir. GlobalFoundries'in fabrikasından da çıkabilir ama şu anki ekran kartlarında bir gecikme olduğu gerçek.
O kesin.
Yani 300 serisi AMD ekran kartları için Şubat-Mart konuşuluyordu. Bu haberden sonra yaz aylarına doğru işaret eden bir takım şeyler de söz konusu olacak. Ama yeni teknolojiye de ihtiyaç var. Şimdi adam diyor ki ben GM200 yapacağım diyor. 550 mm kare zar. Bilmem kaç paralel işlem birim CUDA çekirdeği. Aynen 980'i kıyasladığınızdan genel performansı %50 arttırdım. E zaten aynı üretim teknolojisinde o kartta olur 300 watt. O zaman da maksimum bir anlamı kalmaz.
Hiçbir anlamı kalmadı gerçekten.
Umarız çok fazla geciktirmez. Yani gecikme kesin ama inşallah çok beklemeyiz.
Buradan yine AMD cephesini ilgilendiren bir başka haberle devam edelim. Bildiğimiz gibi AMD şu anda bütün konsol piyasasını, yani güncel jenerasyonu ele geçirmiş durumda. Bu öyle gözüküyor ki önümüzdeki jenerasyonda en azından Nintendo tarafında yine bu şekilde gerçekleşecek.
Gerçi önümüzdeki jenerasyon mu olur, bu jenerasyon mu olur, o da ayrı bir tartışma.
Evet, yani büyük ihtimalle Nintendo için bu şey olacak. Önümüzdeki jenerasyon konsolu.
Şu an performans olarak söyledim.
Hani. Performans olarak da onları kendi arasında ben değerlendiriyorum. Şimdi Nintendo'nun yeni çıkacak konsolu şu anki PlayStation ve Xbox'tan zayıf bile olabilir. Orada Nintendo'nun farklı bir stratejisi var.
Gerçekten
onu değerlendiririz.
Konuşuruz. Aynen.
AMD diyor ki, yani AMD'den gelen bilgilere bakacak olursak önümüzdeki Nintendo'yu da, yani artık Wii ne olur adı bilmiyorum. AMD çipleri çalıştıracak, hayat verecek. AMD için gerçekten çok büyük başarı. Bu APO olayını en güzel hani burada uyguladılar. PC tarafında falan bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Biz yazılım de desteği vesaire. İstedikleri seviyeye gelmedi bu OpenCL vesaire. Ama baktık hani konsolda böyle gidiyorlar. Buradan da çok ekmek yerler çünkü AMD'ye kadar da bu işin içerisinde olan, gelişmiş olan başka bir firma da yok.
Şimdi az önce üretim sürecinden bahsettik. Sonucunda mesela AMD'nin APU'ların da, yani Fusion işlemci ailesinde yine TSMC tarafından üretimi söz konusu. 20 nanometreye geçiş gecikirse bu şunu da etkileyecek aynı zamanda. PlayStation 4 ve Xbox One'ın mini versiyonu ya da Slim versiyonlarında görmemiz de gecikebilir. Özellikle Xbox One için yepyeni bir versiyonun yolda olduğu söyleniyor. Hani bazı iddialara göre belki şu anki Xbox One'a kıyasla daha güçlü olabileceği bile iddia ediliyor ama muhtemelen enerji tüketimi azaltılmış. Hı hı. Belki daha küçük fanın kullanıldığı, dolayısıyla daha ince bir kasayı da görebiliriz. Nintendo'ya geri dönecek olursak eğer, şimdi Nintendo Wii U Xbox One ve PlayStation 4'ten hallice önce çıkan bir konsol oldu ama çok farklı bir stratejiyle çıktı. İşte tabletimsi kontrolcüsü vesaire, daha böyle evin ortak eğlence cihazı gibi bir konsepte sahipti. Hardcore gamerları diyebileceğiz, o sık oyuncuları yakalayabilecek grafik ve işlem gücüne sahip olan bir platformdu zaten. Şimdi PlayStation 4 ve Xbox One'a baktığımız zaman hani Nintendo Wii U'nun yanında süper bilgisayar gibi kalıyorlar sahip oldukları donanım itibariyle. Muhtemelen Wii U'nun yerini alacak Wii U 2 ya da yeni nesil Wii diyelim biz ona, ya da yeni nesil Nintendo Entertainment System nesline katılım olarak. Şu anki rakip konsollara çok yakın performanslar diye düşünüyorum. Daha hızlı olabilir mi?
Acaba Xbox One GPU'sunu, yani APU'sunu farklı bir isimle benzerine...
Öyle bir yerlerse bari PlayStation 4'ünkini alsınlar yani. Hiç Xbox One'a ulaşmasınlar. Tabii daha güçlü olanı alsınlar. Ya da belki Xbox One'ın slim versiyonunu kullanacak APU tasarımında ya APU tasarımında belki kullanabilirler. Bu önemli bir gelişme açıkçası çünkü... şöyle de bir durum söz konusu. Nintendo Wii U'nun şu anki versiyonuna bakıldığı zaman IBM işlemci ve AMD GPU kullanıyor aslında. Bu yeni jenerasyonda bile tamamıyla AMD tabanlı bir sistemi geçirmiş olacak. Benim de çünkü artık şey yapıyor. Yani hem AMD'nin hem de Intel'in yaptığı açıklamalara bakıldığı zaman diyorlar ki bundan sonra asıl kar getirecek iş custom silikon. Yani özelleştirilmiş işlemciler. Ne anlama geliyor bu? İşte bir konsol için tasarladığım bir işlemci. Xbox One'ınki biraz PC'ye yakın ama PlayStation 4'ünkine baktığınız zaman işte grafik belleği kullanabilen, bunu sistemin tüm tamamına dağıtabilen bir yapı var. Orası daha özelleştirilmiş bir mimariye sahip. Hoş Xbox'ta da
hakkını yemeyelim. SRAM var
ama hani bakıldığında şey, bunlar hepsi özelleştirilmiş silikonlar aslında. Dolayısıyla ben hani bunun çok dışına çıkacaklarını zannetmiyorum Wii'nin yeni jenerasyonu için. Çünkü hani hacim olarak baktığın zaman da Nintendo'nun konsolu rakiplerine göre daha az satan konsollar. Dolayısıyla daha az satan bir cihaz için daha özel bir tasarıma gitmeyebilirler. Belki oradaki özelleştirme şöyle bir şey olabilir. PlayStation 4 ya da Xbox One 2'ni alır, kırpar, buna koyarsın.
Olabilir.
Daha ötesinde olmaz.
Geliştiriciyle işini kolaylaştırırsın.
Olabilir. Tabii canım, bu aynı zamanda cross platform desteğini zenginleştirir.
Zaten yani hani... X86 ve GCN birbirinin içerisine girdi iki konsolda da. Büyük ihtimalle yeni Nintendo da aynı şey olacak. Oradan sonrası kaynakların yönetimi ve dağıtımı.
Kesinlikle şu avantaj olabilir burada. Eğer geliştirici ister, stüdyoda buna hemfikir olursa belki Xbox One'da gördüğümüz oyunu kısa süre içerisinde Nintendo'nun yeni konsoluna da görebiliriz. Ya da keza PlayStation için geçerli olan bir durum.
Çapraz olarak düşünüyorum.
Konsol özel title'lardan bahsetmiyorum burada. Hani her konsolu kendisi nasıl bir takım oyunu da bir şey. PlayStation serisi, mesela Gran Turismo gibi. Bunlar olmaz ama cross platform dediğimiz her konsola çıkan bazı oyunları Nintendo'nun yeni versiyonunda da görürüz. Böyle bir kazanım sağlar. Kesin olan şu, şu anki zayıf Wii'nin yerine olacak cihaz güçlü bir cihaz olacak. Daha böyle dolgun, ete dişe dokunur. Hani yani şu anki oyunlar da kötü değil. Sonuçta onların da beğeninin bağımlısı var ama o yüksek grafik detaylarına sahip olan oyunları biz artık Nintendo platformunda da göreceğiz. Tabii Wii U ile beraber bir takım geliştiricileri kaybettiler ister istemez. Çünkü hani yani bugün yüksek euro yapan oyunlara bakıyorsun. Mesela GTA serisi.
Evet.
Şimdi sen GTA'yı Wii U'da hangi ayarda çalıştıracaksın o donanımla?
720p hani 30 kare saniye düşük şeyle.
Yani çok afak konuşacağız artık ama İşte 2015'in akıllı telefonları oyun konsolu dediğin cihazdan daha yüksek grafik kabiliyetlerine sahip olan cihazlar olacakları. Yani kağıt üzerinde spesifikasyonlara
baktığında. Wii U dediğiniz cihaz 3 aşağı 5 yukarı şey işte PlayStation 3, Xbox One jenerasyonunda grafik sunabilen bir cihaz.
Aynen öyle. Dolayısıyla hani bence burada AMD platformun tam anlamıyla işlemciden grafik birimine bu platformu dahil olmaları geliştiricilerin de işini kolaylaştıracak. O kaybettiğini geri çekme konusunda çok fazla sıkıntı yaşamayacak. Evet. Çünkü donanımın aynı zaten bakıldığı zaman. Sürpriz yaparlar mı? Hani yepyeni bir donanım, daha güçlü cihaz. İşte o tabletimsi kontrolcüyü daha güzel
kullanışlı bir hale büründürebilirlerse.
Tabii şimdi artık konsollarda işte hareket kontrol, işte Kinect'i, diğer tarafta PlayStation'da benzer çözümünü dikkate aldı. PlayStation Move gibi şeyleri dikkate aldığın zaman Nintendo'nun artık öyle şeyler yapması lazım. Çünkü hani alıyorsun Kinect'i, kuruyorsun evine, eşinle, kız arkadaşınla ya da bir arkadaşınla beraber bowling oynayabiliyorsun.
Aynen.
Değil mi? Bu tür sistemlerin de yaygınlaşması gerekiyor ama bunlar işte daha fazla işlem gücüne ihtiyaç duyuyor. İşte Kinect'te kendi işlemcisi varken çıkardılar vesaire ama zaten merkezi işlem birimi çok güçlendi gibi. Yani ben Nintendo doğru bir yolda ilerliyor ama çıkaracağı cihazı ne zaman çıkaracağı ve hangi konfigürasyonla çıkaracağı önemli.
Evet. Eğer güçlü bir ihtimalle hani 1-2 senesi var hala. Yani 2016 gibi konsolun kendisini göreceğimizi düşünüyorum ben. 2015'te de birçok bilgisine ulaşırız, konuşuruz.
Evet, Nintendo kullandın mı evine? Hiç sahip oldun mu Nintendo konsoluna? Ben hiç sahip olmadım ama.
Yani... Ha, Game Boy sayılıyor mu?
Yok Yasin, bildiğimiz geleneksel konsol. TV'ye bağlayıp oynadığın konsollardan bahsediyor. Game Boy hepimiz sahip olduk bir şekilde, hepimiz oynadık. Bağımlısı çok bağımlı. Mesela bizim Talha, BSC'de.
Hastası.
Hastası yani. Nintendo diyor, başka bir şey demiyor
adam. Nintendo ile yatıp kalkıyor hakikaten. Yani özel Mario'lara bir tutuldu. Onun o Zelda serileri falan da var yani. Hastaları çılgınlar gibi oynuyor biliyorsun. Özellikle uzak doğuda da Asya pazarında inanılmazlar.
Ama tabii işte yani konsol dediğin zaman her türlü oyunda oynayabilmen lazım. Hani evet Zelda'sı, Mario'su.
Evdeki herkese hitap edebilmeli bence.
Tabii canım sen şimdi hani Titanfall'ı oynamak istiyorsun. Nasıl oynayacaksın?
Yani. Zelda'yı Xbox'ta, PlayStation'da oynarsın.
Titanfall'ı oynayamazsın.
Evet, ekran kartı haberlerinin son cephesinde profesyonel tarafa kayacağız. Yine AMD ile ilgili bir haberimiz var bu hafta. Fire Pro'nun W7100 serisi kullanıcılarla buluşmuş. Ne özelliği var? Bildiğimiz Tongalı 285'in profesyonel taraftaki çözüm olmuş. Tek slot kaplayan ince bir tasarıma gidilmiş burada. Biraz daha farklı bir yol izleyerek. Bunun dışında grafik yani core sayısında, bellek sayısında falan bir farklılık yok bellek bant genişliğinde. Büyük ihtimalle orta seviyeye hitap eden profesyonel bir çözüm olacak. Fiyat performans anlamında iddialı olacağı söyleniyor.
Şimdi bunu serinin zaten daha önce W9100'ü çıkmıştı. Hı-hı. O daha üst GPU. Şey, Hawaii GPU'suna sahip olan
orta üst.
Bu orta üst diyebiliriz biz buna. Şimdi sen zaten teknik özelliklerden bahsettin. İşte core sayısı vesaire.
1792. Klasik şey 285.
285. Tongue GPU'sunun kullanıldığı bir tasarım. Şimdi 285 GPU'sundaki bir takım video motorunda yapılan düzenlemeler burada bazı avantajlar sağlayabilir ama ben işin donanımından ziyade yazılım kısmına gelmek istiyorum. Çünkü biliyorsun bu pazarın hakimiyeti şu anda Quadro ile Nvidia'da. AMD'nin bir yükselişi var. Son birkaç jenerasyonu güzel işler yapıyorlar.
OpenCL kullanımı yaygınlaşmaya başladıkça AMD'nin eli güçlenmeye devam ediyor.
Güçlenmeye başladı. Tabii orada şöyle bir sıkıntı söz konusuydu. Şimdi bu tür çözümlerde, yani bu tür çözümleri kim alıyor? Sen bunu araba tasarımcısına satıyorsun. İşte Volkswagen'e satıyorsun diyelim. Beyaz eşya tasarlayan Vestel'e satıyorsun diyelim gibi gibi. Ekranına getirdiğin her pikselin garantisini vermek zorundasın. Evet. Çünkü adam tasarım yapıyor bununla yani. Arabanın tamponunun vidasının olduğu bölümü bunu tasarlıyor yani bakıldığı zaman. AMD onu yapamadı yıllarca. Sürücü, yazılım sertifikasyonu. Çünkü hani bu tür ekran kartlarını yaptığınız zaman sürücünün her türlü yazılımla sertifika edilmiş halde olması gerekiyor.
Yani sırf spesifik belli bir yazılımı kullanan insanlar ona uygun donanım seçiyorlar bu dünyada.
Aynen öyle. Dolayısıyla AMD orada çok büyük yıllarca handikap yaşadı. Çünkü hani OpenCL dedin. Yani GPU'nun işlem gücü olarak AMD yıllarca tek hassasiyet, çift hassasiyet Nvidia'nın önündeydi. Hı hı. Ama Quadro'nun önünde değildi. Niye? Adam yazılımı oturtmuş, ekosistemi kurmuş, belli bir kendisine dünya yaratmış. O dünyanın içerisinde işte bütün üreticileri almış. Hatta bu işin başında bir de Türk yönetici vardı. Orhan Oğuz şimdi Türkiye'ye geri döndü galiba Nvidia'nın yöneticilerinden. AMD o hatayı geç gördü. Şimdi bak sürücü konusunda daha fazla iyi gösteriyorlar. Hoş, Radeon tarafında sürücülerde hala sıkıntılar var ama
Fire Pro serisinde
birkaç jenerasyonlu sürücüler daha kararlı ve daha stabil halde çalışabiliyorlar. Bundan sonrası biraz şey kalıyor tabii. Şirketlerle ilişkiler. Çünkü bunları pazarlıyor olman lazım. Yani bunu gidip marketten adam almıyor. Yani işte X vatan bilgisayara gidip bana Fire Pro ver demiyor adam. Yani. Bunun satan belli noktalar var. Firmalara genelde onlarla işbirliği içerisinde olup diyor ki yeni jenerasyonda bana 125 3D Studio Max'e hızlandırma yapacak kartın olarak ne var diyor mesela.
Veya bunu gidiyor yazılım sekmesi, yazılım alırken orada
bandı
danışıyor.
Bandı geliyor bazen.
Evet, orada danışıyor. Aynen.
Dolayısıyla artık yavaş yavaş yazılım entegrasyonu işte büyük yazılım paketleriyle uyum gibi konulara yönelmeye gerekiyor. Ben şunu biliyorum. AMD tarafında sektörden bayağı önemli ismi kendilerine transfer ettiler. Hem işin pazarlama kısmından hem mühendislik kısmında. Ortaya çıkarttıkları kartlar da hani şey bakıldığı zaman daha bağıtkar, daha güçlü kartlar. Örneğin bugün 8K'dan bahsediyoruz video yayını olarak. 8K örneğin şu anda hani farklı monitörlerde verilmiş şekilde kullanabileceğin altyapının AMD tarafında olduğunu görüyoruz. Çünkü AMD'de biliyorsun DisplayPort üzerinden 6 tane monitör takabiliyorsun gibi gibi. Zamanla daha da iyi olacaklardır. Şimdi farklı ürün gruplarını doldurmaya çalışıyorlar fiyat aralıklarında. Bence W7100 de güzel olmuş çünkü Tonga GPU'su Hawaii'ye göre biraz daha performans watt
rafine ve şey verimli yani verimli. Enerji performans oranı daha başarılı.
İşte ondan öyle diyor.
o dediğinden.
Dolayısıyla bence önemli bir adım ama şu var. Dediğimiz gibi hani yazılım tarafında daha fazla desteğin verilmesi gerekiyor. Bugün artık Intel bile daha iyi grafik tarafında
OpenCL'de şey kastırıyor.
Tabii şey kastırıyor ve acayip sertifikalara sahip onlar. Evet. İşte gidip diyor ki ben Maya ile anlaştım, işte Diri ile anlaştım diyor.
Ya hani o Iris Pro'ların falan dahili grafik biriminin OpenCL performans inanılmaz ya. Hani çalıştı mı çok güzel çalışıyor. Hani bazen hiç çalışmıyor. O da Intel'in hala geliştirmesi gereken bir alan ama çalıştı mı da
orada öttürüyor yani. Orada şöyle spoiler'ı. Bir güzellik var. Zaten onu ön plana çıkarmak istediği grafik birbirine sahip olduğu işlemci de çok güçlü. Çok iyi bir kombinasyon yakalarsan eğer orada zaten yüksek performans alabiliyorsun. Bu tarafta ise standalone bir kart olduğu için yani harici sattığım bir karttan bahsettiğimiz için ister istemez bunu alan adamın iyi işlemci alması gerekiyor. Hı-hı. Genelde böyle kartları alan adamlar da Intel'den Xeon alıyorlar. Tabii. Bir workstation dediğimiz istasyonunu kurup
Öyle
paket halinde satılıyor ya da alıyorlar.
Intel dedik. Biraz da Intel'den bahsedelim mi?
Bahsedelim.
Sandra'yı biliyorsunuz arkadaşlar. Sistop Sandra. Uzun yıllardır kullanılan test yazılımlarından bir tanesi.
Ben bir ara çok kullanıyordum ya.
Bir ara o Pentium zamanında falan inanılmazdı ya. Ve hep kendi makinanda skorlar daha yüksek çıkardı. O hani barlar vardı ya böyle renkli renkli. Ama kendi zaten sistemin üstüne çıkınca böyle bir şey mutlu olurdu.
Ya o bir dönem zaten
bence o yazılım öyle yolunu yaptılar insanların kalbinde.
Yani muhtemelen öyle çünkü yani kendi ilk popülerleşmeye başladığı dönemlerde onun gibi işlemci, grafiği, bellek band genişliğini ölçebilen böyle tek paket yoktu. Hani çok zordu açıkçası bulmak. Dolayısıyla ben çok sık kullanıyordum. Bir de şeydi o dönemde. AIDA falan çok yaygın değildi. Sistemin tüm donanımsal bileşenlerini bayağı ufak detayına kadar görebiliyordum. O açıdan güzeldi. DirectX ile ilgili ben detaylı takip etmek için kullanıyordum.
Evet, tabii. Orada DirectX sekmesi de vardı kendi altında. Bilmiyorduk onu kendi ayrı çalıştırabildiğini, DirectX'in hani DXDX şeyinin olduğunu.
Yani biliyorsun değil mi? O dönemlerde zaten denetim masasında onun bir kendi ayrıca bir yönetim ikonu çıkıyordu. Basıp yine alt menüsünün ulaşıp bir takım detayları yönetebiliyordun.
Doğru, vardı öyle bir şey. Yani çalıştırma şeyi de RAM penceresine DirectX DX yazınca çıkıyordu. Dur bakayım şuradan da çıkacak mı?
Çıkmadı. Ne verirse herhalde.
Bir saniye. Her neyse. Hah çıktı bak. Çıktı DirectX tanı aracı. Gerçekten evet. Bu varmış.
Hala
geçmişi
var.
De yad etmiş olduk böylelikle. Her neyse konuya geri dönelim. Sys of Thunder'ın internetteki arayüzünde bulmuşlar. Intel'in Skylake platformuna ait ilk test örneklerini...
Yani Intel mühendisleri bunları test etmiş, bir de publish tuşuna basmışlar yani skorları girmişler.
Vallahi onu yapmışlar. Şimdi Asus Skylake gözüküyor. Şimdi görselde ekrana giriyor.
O zaman bu hatayı Asus yapmış.
Büyük ihtimalle Asus yaptı bunu. Asus'un çünkü biliyorsun Intel'le çok yakın işbirliği içerisinde. Kesin ellerinde vardır Asus'un Skylake
örneği. Şöyle bir şey var. Geçen Eylül ayındaki IDF'deyken çalışan bir demo örneğini zaten bize göstermişlerdi. Skylake tabanlı bir dizüstü bilgisayarın. Trademark vesaire. Yani sistemi zorlayan bir takım uygulamalar da çalışıyordu.
Aynen çalışıyordu.
Şimdi... Zaten tasarım bitti yani. Üretim aşamasındalar.
Aynen öyle. Bakalım şimdiki burada özelliklere. 4 core 8 thread yani i7 serisinden bir işlemci gözüküyor. DDR3 yazıyor. Bilmiyorum sistem doğru mu okudu mu okumadı mı. Orada ama açıkçası...
Şöyle bir durum söz konusu Skylake için geçerli olan. Şimdi Skylake Broadwell'in yerine
evet.
gelecek.
Yani bizim yine 14 nanometre.
Yine 14 nanometre ama yepyeni bir mimar. Evet. Tamamıyla baştan tasarlandığını söylüyor ya da iddia ediyor Intel tarafı. Şimdi burada birinci öncelik DDR4 bellek. Evet. Ama Skylake mimarisindeki bellek konsolcu DDR3 desteği de sunuyor. Evet. Hatta
hibrit.
UDDIMM adında yeni bir SODIMM bellek formatının türemesi bekleniyor o noktadan. Yani aynı sistem içerisinde DDR3 ve DDR4'ü çalıştırabilecek şekilde alabileceksin. Yani istersen ona DDR4 tak, istersen DDR3 tak, sistem çalışabilecek.
Aslında çok güzel oldu. Şimdi onun en büyük önündeki sıkıntı bellek kontrolcüsü. Onu geçtik. İkinci büyük sıkıntı da fiziksel olarak slotların farklı olması. Şimdi ikisinin de girebileceği bir slot tasarlayıp şey yapabilirlerse harika olur zaten.
Çünkü şeyde pin dizilimi evet. baktığında iki bellek türü arasında farklı
biliyorsun DDR4'ün o ortadaki tırnağın olduğu pinler farklı. Daha uzun, aynen. daha yüksek falan iyice garip bir şekli var.
Ama UDDIMM formatıyla bunun çözdüklerini söylüyorlar. Bekleyip göreceğiz ama şey aklıma geldi buradan. Bak şimdi ASRock'ın ilk o 2000'lerin başındaki anakartları. İşte AGP anakartı PCI Express şeye takabiliyordun. İşte DDR2 ile DDR3'ü kullanabiliyordun gibi böyle.
Evet. Gigabyte'ın da vardı.
Sonra da Asus mühendisleri biliyorsun ASRock.
Evet. Gerçekten öyle. Saat frekansı olarak 2.3 GHz gözüküyor. Turbo falan var mı belli değil şu anda. Hani
190 vardı da bu vardı. Turbolu sistem mu okuyor. Değil mi? Onu
sistem okumuş mu okumamış mı veya turbolu mu değil mi? Ama elde edilen sonuçlara bakıldığında Haswell serisi 4 çekirdekle bir işlemcinin 2.8 GHz'de benzer ve biraz üzerinde puan aldığını gözüküyor. Bu da yani tahminen Haswell'in üzerine saat başına döngüde yaklaşık %20'lik bir ekstra performans artışı sağlıyor ki şu ana kadar sende bir işten bu yana yaşadığımız belki de en büyük şey olacak. Saat başına döngü performansı
yani
olacak
Intel'in,
artışı.
Yani Intel'in geleneksel gelişimine baktığımız zaman genelde bir mimardan diğerine geçerken hani IPC dediğimiz o döngü başında komut performansı olarak genelde %8-%10'lar seviyesinde gelişim hı-hı. gösterdiğini görüyoruz. En sert dönüşüm herhalde Nihalem'e geçerken sert sıçramayı yapmışlardı. Daha sonra Sandbridge'e de fena olmadı ama sonra iBridge ve Haswell'de o biraz düştü.
Evet.
O kazanım
var. iBridge ve Haswell'de kesinlikle düştü.
Yani çünkü hani bugün 2600K işlemcim varsa
hala
canavar gibi baktığın zaman. Ama hani 3770K'lı örnek veriyorum. İşte zamanın 960'ını, 950'sini karşılar, 970'ini karşılaştığın zaman çok bayağı fark tabii var. Tabii. Dolayısıyla 120'lik gelişim inanılmaz bir gelişim. Hani onu net bir şekilde söyleyebilirim.
Evet. Grafik birimindeki de ünitelerin de arttığını görüyoruz. Haswell'e kıyasla şeyleri de arttırmışlar. Grafik birimindeki compute ünitleri de 23'e çıkarmışlar. Haswell'de bu biliyorsun 20'ydi. Çok öyle aman aman radikal
tabii Haswell'in
mimarisi de farklı olduğu
söyleniyor. Şöyle söyleyeyim. Tabii orta segment GPU'su evet. sonucuna 40'a kadar çıkıyor.
Ha tabii o şey yani en üst seviye değil de bu genelde kullanılan model için konuşuyoruz. Çıkan grafik performans sonuçlarına bakıldığında biraz düşük gözüküyor ama saat frekansı da 300 MHz gözüküyor. Yani bir, çok erken bir mühendislik örneği olabilir. O yüzden yani, grafik performans üstünde çok fazla bir değerlendirme yapmak şu anda.
Burada çok kaba bir matematik yapsak %30 daha düşük performansı 3 kat daha yavaş frekansla veriyor.
Şimdi birisi 3 tane de fazla şeyi var. Ünitesi hesaplama var. Ünitesi var. Gene var yani.
Yani yine de buradan bir şey öngörmek çok zor. Yani
biraz kağıdı kalem alıp
hesap yapman lazım.
Düz mantıklı hesap yapmak
çünkü
lazım.
Çünkü diğer taraftan şöyle bir durum söz konusu. Skylake jenerasyonuyla birlikte daha iyi grafik bir işte level 12 seviyesi. Yani DirectX 12'nin tüm alt donanımlarını da destekleyecek. Şimdi DirectX 12'nin mental seviyesindeki programlama desteğinin Intel'in daha iyi grafik biriminde de efektif bir şekilde çalışacağı söyleniyor. Hani baktığın zaman aslında orada ciddi bir gelişim söz konusu olabilir.
Haberde şöyle bir ekstra bilgi de var. Skylake'le ilgili başka entry'ler de varmış veri tabanında. Hep şey görmüşler. 23-24 işlem ünitesi ve 300 MHz. Fix yani. Herkes de 300 MHz gözüküyormuş. Büyük ihtimalle şey.
Okumuyordur onu muhtemelen.
Ya okumuyor gibi geliyor bana da açıkçası. Şu anda yazılım ona hazır değil.
Ya da sistem belki yani test edilen sistemler o mühendislik örneği erken sistemler.
İzin bile vermiyor. Okutmuyor bile olabilir.
Okutmuyor bile olabilir. Çünkü güvenlik nedeniyle bir takım şeyler olabilir ama şunu söylemek lazım. Sonucunda bu platform Haswell'den daha az olacak. O kesin. Çünkü yüzlerimlerden bahsediyoruz. Bu gerçekten inanılmaz bir değer. Daha iyi grafik birimi olarak zaten Intel her jenerasyonun üstüne koymaya başladı. Acayip bir iş yapıyorlar o noktada. Şimdi artık işte bu makina seviyesinde programlamanın da gelmesiyle beraber kas gücünü arttırdıklarını görüyoruz zaten. Ve bunu arttırırken 14 nanometrenin avantajıyla güç tüketimini azaltıyorlar aslında bakılırsa. Dolayısıyla ister istemez belli avantajlar söz konusu olacak. Ve bunların dışında Skylake'e baktığınız zaman da örneğin hani masaüstü versiyonları için konuşmak gerekirse belki Extreme Edition özel kalacak ama PCI Express 4'ü göreceğiz mesela. Evet. Thunderbolt 3.0'ı göreceğiz mesela. USB tarafında bir takım gelişmeler olacak. Ben IDF'deyken Intel özellikle Skylake için şunun vurgusunu yapmıştı. Bu platforma sahip tüm dizüstü bilgisayarlar örneğin kablosuz şarj olabilecekler. Yani sen ofise geldin, masaya koydun bunu, şarj oluyor. Harika. Sonucunda mobilyacılarla da işbirliğine gideceklerini söylediler. Bu masanın altında bir ilgili istasyonu kuracaklar ama direkt üstüne koymana gerek yok. İstasyon burada olabilir. Sen dizüstü bilgisayarı buraya koyuyorsun ve yüksek verimlilikte yine cihazı şarj etmeye devam edebiliyorsun.
Harika olur ya.
Yani artık kablolardan kurtulalım.
Evet. Değil mi? Vakti geldi.
Ya vakti geldi. Çünkü yani
yüksek hızlı veri iletişimi için hala gerekli. Önümüzdeki birkaç sene boyunca da yani birkaç 10 sene boyunca da bence kullanılacak.
Gerçi şimdi orada YGG vesaire yeni standartlarda hani adam mesela diyor ki 802.11ac'ye göre 5 kat hızlandıracağım diyor kablosuz veri transfer hızını.
Ya onlara çok atıyorlar ya. Bir de kablosuzda da hep şu sıkıntı var. İşte parazit giriyor, bir şey oluyor, sinyal etkileniyor. Yakın frekansta yayın yapan başka cihazlar oluyor.
Valla atıyorlar ama şimdi şey yani okuduktan sonra öyle bir şey görme heyecanı keyifli.
İlla ki. Adam diyor ki ACD bile bugün 2300 megabitleri falan diyorlar da hani kim görmüş?
Ben bilmiyorum ama ACD olayı biliyorsun. Snapdragon 810'da da var. Yani cep telefonumuzda. Bak orada aslında az önce bahsettiğimiz low power DDR4'ün bir avantajı da orada. Şimdi 802.11ad'nin olduğunu düşün. Evinde ilgili router da o teknolojiye destek görüyor. Telefonu deli gibi veri transfer edecek.
Aynen. Onun ne yapacak?
Yüksek bant genişliğine ihtiyaç duyacaksın.
Bellek lazım. Aynen. Orayla ilgili bir başka örnek
daha vereyim. Biz de böyle delikanlıyız. Oradan oraya bağlıyoruz.
Ben de şimdi oradan başka bir örnek daha vereyim. Mesela Samsung demiş ki bu yeni DDR4 belleği kullanan mobil GPU'lar 4K'da video oynatıp video kaydederken aynı zamanda 20 megapikselle seri bir şekilde fotoğraf kaydedebilecek.
Az önce 60 derdim ki sence burada 60 olabilirler mi? Ya burada bant genişliğini sağlayabilir de işlem gücü onun ne kadarını kaldırabilecek.
O ayrı bir konu ama yani bellek tarafında bir sıkıntı olmayacağını da ima etmiş olabilir. Yani başka bir yere takılıp bu düzenek belki belleğe takılmaz. Onu arasını bilmiyorum.
Bu arada hani hazır yeri gelmişken Skylake ile ilgili şunu da söyleyelim. Intel'in 100 serisi chipsetleriyle beraber çalışacaklar. Masaüstü versiyonları. Sonucunda 3 ya da 4 farklı versiyonu dizüstü bilgisayarlar için söz konusu olacak. LGA1151 yeni soket yapımız. Dolayısıyla anakart değiştirmek zorunda kalacağız.
BGA diyorlardı bunları ama.
Şimdi şöyle masaüstü tarafında büyük oranda yine LGA olacak. Ağırlıklı bir kısmı ama dizüstü bilgisayar tarafında BGA'dan yana olabilir. Yani anakarta gömülü olacak. Evet. Yani işlemci güncellemesi.
İşlemci değiştirmeye güle güle.
Yapamayacağız. Yine şey var. Konfigüre edilebilir termal dizayn power var. Yani hani aynı işlemci performansında bir modeli 15 watt, bir modeli 35 watt ya da 35-65 watt
alabileceğiz. AMD son Apple'larda yaptı biliyorsun.
Aynen
65 watt mı çalıştırmak istiyorsun, 45 watt mı çalıştırmak istiyorsun diye BIOS'tan seçiyorsun. Ona göre frekansları ayarlayıp, regüle edip tutturmaya çalışıyor o
TNT. Aynen. Diğer taraftan artık tüm sistem kontrol hub'ı dediğimiz eskinin anakartlardaki chipseti biliyorsun artık kalmadı. PCI Express kontrolü, bellek kontrolü gibi pek çok işlemin içerisinde olduğu için artık daha çok I/O dediğimiz giriş çıkış birimlerinin kontrolünden sorumlu anakart üzerindeki chipset. Skylake'de en azından belki mobil versiyonlar için bunun tamamının işlemcinin içerisine girdiğini göreceğiz yine. Diğer taraftan bakıldığı zaman az önce pek çok önemli yenilikten bahsetmiştik. Komut seti seviyesinde pek çok önemli yenilik gelecek ve daha da önemlisi belki bazı modellerinde L4 bellek olarak 128 MW'lık belleği görebileceğiz ki 128 MW inanılmaz bir değer. Tabii. Şimdi onu en güçlü seviyedeki entegre grafikle birleştirdiğiniz zaman İşte az önce bahsettik. DirectX 12 makine seviyesindeki API DSL'ini ortaya koy.
Hakikaten L4 çok işine yarayabilir. Çok şu andaki mevcut Iris Pro mimarisi de aslında o L4'e CPU'yu açıyor, erişimini açık ama çok öyle kullanılan bir şey yok yani ben görmedim
açıkçası. Gerçi şimdi onlar geliştiriciler de çok yakın olarak... ilişki içerisine girdiler. Yani özellikle bu L4'ün kullanılması ve L4 cache'in grafik tarafında çok aktif bir şekilde değerlendirilebilmesi konusunda yoğunlaşıyorlar onlar. Muhtemelen Skylake'den önce hatta belki Broad Valley'de onu göreceğiz masaüstü evet. versiyonlarında. Henüz piyasaya çıkmadı maalesef ama Skylake hakikaten şey olabilir. Intel'in aynı zamanda grafik tarafında da son dönemdeki en agresif tırmanışlarından birisine tanık olabiliriz.
Aynen öyle. Bir de anakart konuşalım istersen.
Konuşalım. İşlem dedik anakart.
Evet, işlem dedik. Yanına bir de anakart koyalım. MSI arkadaşlar yeni bir Mini ATX anakart duyurdu. Gaming serisi altında Z97'li Gaming ACK isimli. Üzerine bakıyorum her şey var yani. Bir ATX anakarttan bir boyu ufak.
Aynen öyle.
Her şeyi doldurmuşlar. Kablosu internetinden işte yüksek overclock bileşenlerine kadar. Yani ufak bilgisayar toplamak isteyenlerin çok iyi bir tercih olacak gibi gözüküyor buradan bakınca.
Şimdi ben geçtiğim sene katıldığım bir yine yurt dışındaki basın toplantısında hem MSI'ın hem örneğin Safir'in hem AMD'nin ve bazı başka firmalarında söylediği bir şey vardı. Gelecek masaüstü bilgisayarlarda gelecek oyun için söylüyorum bu dönemde. Daha küçük, daha kompakt minyatür sistemlerde olacak. Şimdi onu sağlamanın da temel gereksinimi küçük bir anakart. Evet. Çünkü hani o sistemin temel zeminini küçültemezsen eğer...
Yani bilgisayarın temel taşı anakart. Anakartın üstüne kuruyorsun yani
aynısı, her şeyi. Onun üstüne kuruyorsun. Şimdi Mini ATX tarafında anakartlar ne kadar hızlı yaygınlaştı? Bak son
2-3 senedir baya var.
Bayağıdır var hakikaten dediğin gibi. Ekran kart tarafında yine Mini ATX modeller.
Bu Z68'den başladı. Bir hızlanmaya başladı. Z77 falan derken.
Z80'di, Z90. Z80'de bayağı popüler oldu. Evet. Sonra Z90'di derken aldı başını gitti. Ekran kart tarafında işte bu 760'lar özellikle Mini ATX tarafında. Evet. İşte AMD tarafında 270'leri minilerini yaptılar.
285 çıkardılar 285.
Onu pek göremedik de gerçi. Var yine almak isteyen için. Öyle bir versiyon. Safir yapmış galiba.
Safir'de var. 970'lere mini ATX var.
970'ler var dediğin gibi. Olsa da kullansak.
İki firma yaptı. Bir Gigabyte yaptı. Bir MSI yaptı.
MSI Asus'ta da var galiba. Son.
Pardon. Gigabyte'la Asus yaptı galiba şu anda.
MSI'da bir jenerasyon geride galiba mini ATX.
MSI'da 760 var da şeyi görmedik daha. 270X de var onlarda. 900 serisi görmedik.
Dolayısıyla hani bu anakart şöyle bir yapıya sahip. Şimdi mini ATX formundaki diğer anakartlara bakıldığı zaman her ihtiyaca karşılayabilecek tasarımlı olduklarını görüyoruz ama MSI bu modelde özellikle oyunculara hitap ettiğini söylüyor. ACK serisi zaten bir anakart. Nereden anlıyoruz bunu? Birincisi baskılı devre tasarımını komple baştan ele almışlar. Yani MSI'nin Z90 chipsetine sahip diğer Mini ATX'leriyle aynı baskılı devreyi paylaşmıyor. Diğer taraftan ne kadar özellik varsa doldurmuşlar. Yine oyuncular için Killer'ın özel bir ağ kontrolcüsünü kullanmışlar.
M2 SSD var, X2 hızlı.
Aynen öyle. Şimdi Killer tarafı atıyor tutuyor. Yani 2.5-3 kat daha yüksek performans sunuyoruz diyor. Erişim sürelerimiz daha kısa diyor vesaire. Ama Intel'e de bakıyorum. Son Ethernet kontrolcüsüyle
Intel
beraber.
Intel bunları bir şey yaptı. Güzel
tokatlıyorlar hakikaten. Ama sonucunda oyuncular için böyle bir özelleştirilmiş durum söz konusu. Killer'ın güzel tarafı şu. O Intel'de de var ama hani bu anakartta o chipset olduğu için söylüyorum. Yazılımla uygulamaları öncelik atayabiliyorsun. Yani o an mesela League of Legends oynuyorsan diyor ki torrenti çalıştırma. Torrent varsa dursun diyor mesela. Yine bu takım özellikleri şeyi seviyor biliyorsun. Oyuncular hoşuna giden detaylar bunlar. Bunun dışında dediğimiz gibi hani M2 bence önemli. Sonuçta sistemin performansı arttırmak isteyenler için daha küçük formdaki depolama sürücülerini takabileceksin. Tipi güzel. Soğutması başarılı. Öyle görünüyor. Ve yüksek kaliteli bileşenlerden oluşuyor. Yani hani bu anakartla overclock bile yaparsın.
Aynen öyle.
Gerçekten güzel bir anakart
güzel olmuş. Güzel bir anakart olmuş. Mini ATX sistem kurup yüksek performans arayanların tercih edebileceği bir model olduğunu söyleyebiliriz.
Olsa da kullansak.
Aynen. Olsa biz de eğer ulaşırsa testini sizlerle paylaşırız. Son bir sürprize geçmeden önce bir haber daha konuşalım.
Konuşalım.
Onu da istiyorum. Samsung tarafından yeni bir kavisli monitör haberi gelmiş. SE790C.
Samsung'un en gelişmiş monitörüymüş. Evet. Genelde haberleri de öyle yansıdı. 34 inç büyüklüğünde 21:9 görüntü formatına sahip. Yani
kavisli. Yani günümüzdeki kavisli. Bütün monitör teknolojileri koymuşlar. Kavisli yani, koymuşlar. 21:9 koymuşlar. Ultra wide. Şey, yüksek çözünürlüğü büyük. Koymuşlar. Büyük. Yeni panel tipi. Her şey var zaten. Ne kaldı ki?
Geçelim biz onları. Her şeyi saydık.
Bu kadar.
Ya bu monitörde şimdi teknik detayları zaten senin önünde var. Belki birazdan onları iyice açarız ama hani şunu söylemek istiyorum. Birincisi kavis eğrisi çok yüksek. Hani geleneksel diğer önceki kavisli monitörlere göre daha konkavın oranını arttırmışlar. Bu senin daha fazla için oluyor ister istemez.
Bir hemen de, bakalım çapı ne kadarmış? 3000 milimetre. Ne diyor o da?
Ya ben önceki monitörleri hatırlamaya çalışıyorum. Hakikaten hissedilir bir fark var onu söyleyelim.
3 metre çapı var. Ya bu monitörden 8-10 tane bir daire oluşturmak isterseniz çapı 3 metre olacak.
Aynen. Bir de şöyle bir durum söz konusu. 21:9 ultra geniş formatta olduğu için tam bir panoramik etki yaratıyor.
Oraya gelecektim. Şimdi bizim ikimizin önünde bugünlerde 21:9 monitör var. Ben zaten Philips'i 29 inç donanım haberin 2-3 bölüm öncesinde göstermiştik oyun denemeyi konusunda.
Benim kullandığımda bir sonraki bölümde gösterelim o zaman.
Öyle yapalım. 34 inçte sen LG kullanıyorsun var. LG. Şimdi görüşlerimizi aktaralım. 29 inçte benim yaşadığım en büyük sıkıntı. Sanki bir böyle 23 inç monitöre bakıyormuşum hissiyatı oldu. Çünkü yükseklik az olduğu için. Yanlarda görüyorsun da biraz boş yani. Sistem buna uygun değil. Web sayfaları buna göre tasarlanmamış. Şimdi ben basık ve geniş bir monitör kullanıyorsun. Bu sefer şey oluyor. Yorulmaya başlıyorsun. Bir kafa böyle dönüyor, bir kafa böyle dönüyor.
Ben yani benimle ilgili sana söyleyeyim. Yani şöyle bir durum söz konusu. Benimki ekran boyutu daha büyük olduğu için yüksekliği benimkine evet. Seninkine göre biraz daha fazla.
Yani ama 24 inç monitörden daha yüksek. Daha yan yana koyduk bak.
Ama şunu söyleyebilirim. Tabii ki ekranı bölerek farklı formatlarda çalışabilirsin. Yani kendine uygun senaryolar oluşturabilirsin ama tek bir pencerenin açık olduğunu düşünürsek ya. Örneğin Adobe Premiere'de çalışıyorsun. Kafası 180 derece ya. Dönüyor. Bu seni ister istemez yoruyor. Yani şeye de alışmak zor. Tek bir monitörde şimdi mesela bendeki LG'nin de öyle bir özelliği var. İki farklı kaynaktan görüntü alıp aslında iki monitörmüş gibi kullanabiliyorsun. Ama ona da alışmak gerekiyor.
Ya şimdi monitöre baktım nereye bakarsın? Ortasına bakarsın değil mi? Şimdi ekranı ikiye böldüm. Bir bu tarafta var, bir bu tarafta var. Yani bunu bakmak istediğin bir burası, bir burası. Yine ortaya bakmıyorsun.
Bunu ortaya baktığınızda iki pencerenin birleşim noktasını görüyorsun.
Birleşim noktasını görüyorsun. O da çok kullanışlı bir şey değil. Yine bu sefer şey boyun hareketine maruz kalıyor.
Bu arada bu bahsettiğim picture by picture özelliği Samsung'un monitöründe de var. Yani siz bir taraftan bilgisayarı bağladınız, Word'de çalışıyorsunuz. Diğer tarafta Xbox'ı bağlı oyun oynuyor.
Evet yani bizim Mesut'la incelemesini yaptığımız Samsung 4K monitörde de vardı. 4 ekran, 4 tane böyle biliyordum mesela onda. Gerçekten kullanışlı ama...
Ama sen her şimdi senaryo yazarken diğer tarafta Xbox oynar mısın?
O, yok olmaz. Yani o şey zorlama bir senaryo. Anca hani bir şeyleri seyretmek için güvenlik kamerasını falan IP kameraları açarsın.
Şirkette patron sunucu çalışanları izlersin. Bir taraftan mail yazarken ya da Ender ne yapıyorsun orada gibi.
Aynen.
Ama şey var tabii hani bakıldığı zaman büyük bir monitör. Kavis olayı. Şimdi kavis olayında ben açıkçası buradan hani net konuşmak gerekirse arkadaşlar ben kavis şu ana kadar tecrübe etmedim. Fuarlarda monitörleri denedim, televizyonları gördüm.
İşte tabii karşısına oturup bir iki saat böyle izlemişliğin.
Bir iki saati geçeyim. Evine kur biraz denemen gerekiyor bunu. Çünkü hani iddialar çok büyük. Özellikle Samsung çok sahiplendi bu kavis olayını. Diyorlar ki işte çok bambaşka bir görsel deneyim sağlıyor. Hani hatta Samsung'da şöyle bir teknoloji var. Özel arka tarafta algoritmalar çalıştırıyorlar ve tam konkavın olduğu noktada görüntü aslında sana daha fazla yaklaştırıyorlar. Ha. Çünkü şey gözü sinirletmeye çalışıyorlar ona. Gözün
yani o çevresel sizi sarma hissiyatını şey yapabilmek için sarma görüntüyü üzerine biraz ama şey yapıyor, oynuyorlar.
Yani hani buradan hani Intel'in şu işlemcisi daha iyi diyebilirim. AMD'nin bu ekran kartı daha iyi diyebilirim ama Kavis çok iyi diyemiyorum. Çünkü onu tecrübe etmek gerekiyor. Ama şöyle bir durum söz konusu. 27 inç, 28 inç monitörlerde benim fuarda denediklerimde en azından 2 tane monitör çalışırsa gerçekten de seni içerisine alabiliyor. Tabii ki 55 ve üstü monitörlerde daha fazla o etkiyi yaşarsın ama söz konusu televizyon olduğu zaman işin içerisinde evin tüm ahali girdiği için çok verimli olmayabilir. Bu monitörde de çok geniş olduğu için çok verimli olmayabilir. Evet. Hani ondan emin değilim açıkçası.
Çok uzun çünkü değil mi?
Abi yani bak acayip bir şey bu yani.
O genişliği belki konkavlıkla biraz kurtarırsın seni sardığı için ama yine büyük kalacaktır büyük
ihtimalle. Tam konkav noktasından bir çizgi çekeceksin. Soldaki bir monitör, sağdaki bir monitör diyeceksin. Ama alışması çok zor orada.
Evet. Ama gelecek bu kavisli panellere doğru gidiyor açıkçası.
Öyle ama şu var, bu monitör oyuna hiç uygun değil. Onu söyleyelim. Yani film izlemeye de uygun değil. Biz YouTube'u denedik benim monitörde biliyorsun. Sağdan soldan boşluk oluşuyor ister
istemez. Yani ona uygun şey içeriğin olacak. Yani evet, keyfini uygun, çıkarmak için.
Şey güzel olur ama hani dediğim gibi aynı anda iki tane Premiere çalışıyorsan eğer. Sistem onu el veriyorsa. Değil mi? Acayip vakit kazanırsın. Ondan. O render'a başlarken diğerine geçersin gibi.
Çok yardımcı olur gerçekten. Evet bu haftaki haberlerimizi bitirdik arkadaşlar. Zamanları sektörü kapatalım. Evet değerlendirdik olabildiğince. Tabletlerimizi kenara alalım.
Yer kazanı açalım çünkü biraz büyük bir şey geliyor. Getireyim hatta.
Erdir Baba'nın bakalım.
Noel Baba, yılbaşı hediyesi.
Erdir Baba'nın şeyinden, bohçasından ne çıkacak?
Herhalde anlaşılmıştır. Aslında bakarsa bu bir dizüstü bilgisayar. O zaman bu açma keyfini sana bırakıyorum Enler.
Evet hemen şöyle tutalım. Kağıdından çıkaralım, onu oraya koyalım. Arkadaşlar Acer'ın Nitro dizüstü bilgisayarı şu anda
ve önümüzde. Nitro Black Edition.
Evet, şöyle de çevirelim.
Bu Acer'ın oyuncular için geliştirmiş olduğu bir bilgisayar arkadaşlar. Sen başlarsın, ben başlayayım.
Başla.
Şimdi bu önümüzde duran bilgisayar arkadaşlar, az önce söyledik. Aspire serisinden V17 Nitro Black Edition. Oyunculara hitap eden bir bilgisayar. Acer'ın öyle bir ihtiyacı vardı açıkçası. Hani ürün gamı genişti ama doğrudan doğruya oyuncu ekosistemine yönelik bir bilgisayarı yoktu. Zaten piyasada oyun üzerine yoğunlaşan firmaların elde ettiği başarının ne olduğunu biliyoruz. Onun bir yansıması olarak Acer'da artık Nitro Black de karşımızda. Bu 17.3 inç versiyonu. Bir de bunun 15.6'sı var. Belki ileride daha küçük versiyonuna gelebilir. Ondan emin değilim ama 17.3 taşımak için biraz büyük bir alet. Onu sana söyleyebilirim. Evet. Bunun 15.6'sı ideal.
Her gün bir yere götüreceğin bilgisayar değil.
Bunu evinde, mail ofisinde
koyacaksın.
İşini yaptıktan sonra
arada bir yere götürmek istediğinde hani arkadaşına falan sökeceksin, götüreceksin. Hani gocunmayacaksın onu taşımaktan ama her gün sırtına al da metrobüse bin hani Halkalı'dan Kartala gel. Gelmiyor. Yok senin için demiyorum yani. Var öyle hala binlerce insan var.
Var canım işte karşı taraftan Yeni Bosna'dan Şirin Evler'den Tuzla'ya çalışmaya giden var her gün. Götüremezsin yani. O çok büyük zorluk oluyor. Külfet. Ya da erken yaşta fıtık olursun. Öyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kalırsın. Şimdi 17.3 inç Full HD bir ekrana sahibiz biz bu bilgisayarda. Donanıma devam edelim. Tasarıma sonra gireriz istersen.
Tamam.
Şimdi donanım olarak bakıldığı zaman ben Acer'la da konuştum. Şimdi bize gelen versiyon i5'li işlemciye sahip ama bunun aynı zamanda i7 işlemciye sahip versiyonu var. i5-4210U işlemcisi var. Aslında bu işlemci doğrudan doğruya yüksek performans sınıfındaki bir işlemci değil. Daha enerji tüketiminin ön plana, verimliliğinin ön plana çıktı. Daha ince kasalara girebilecek bir işlemci.
Orta şeker bir işlemci.
Orta şeker bir işlemci. 2.7 GHz seviyesinde frekans değeri var açıkçası bakıldığı zaman. Bellek tarafında bizdeki bilgisayarda 8 GB RAM var. Ama aynı zamanda 16'lık bir versiyon da var. Depolama tarafına bakıldığı zaman ki bence bu bilgisayar
en büyük handikapı.
Çok artıları var. Ama bazı eksileri de var. Bunların başına disk geliyor. Bu bilgisayarda 1 TB'lik disk var. İstenirse eğer bunun yanında 256 GB'lık bir SSD opsiyonu da var ama bu opsiyon. Siz bu bilgisayarı alırsanız eğer içerisinden 1 TB disk çıkacak mekanik disk. Bu da ister istemez.
Ya oyun bilgisayarı diye sattığım bir şeyin grafik performansını, oyun performansını öne çıkardığım bir bilgisayarın içinde mekanik disk olması büyük handikap.
Ya tabii şimdi şu üreticiler genelde fiyat odaklı gitmeye çalıştıkları için birazdan fiyatına gireceğim bu bilgisayarın. Hani sahip olduğu özellikler ve tasarımına göre belki makul sayılabilecek ya da makul sınırlarına giden bir fiyatlandırması var. Ona da değiniriz birazdan. Dolayısıyla SSD koymamışlar ama bence bir oyuncu bilgisayarında mutlaka SSD olmalı.
Yani 500 GB olsaydı yanında bir 120'lik SSD olsaydı.
Ya da hiç mekanik koyma 206 GB SSD koy gibi gibi. Çünkü hakikaten performansın biliyorsun.
Çok
siyahtan beyaza geçiyorsun. Aynen. Öyle bir durum söz konusu.
Başka bir boyuta atlıyorsun.
Şimdi oyun bilgisayarı dediğimiz için ekran kartı kuşkusuz belki de en önemli bileşeni oluşturuyor. Bu bilgisayarda GTX 860 Mobile var.
Evet, Maxwell tabanlı bir ekran kartı.
Onu söylemen iyi olur çünkü iki farklı versiyon var.
Bir de Kepler versiyonu var. Aslında performans olarak çok bir farkı yok. Yani Nvidia ona göre ayarlamış
zaten. Ama nerede fark var?
Enerji tüketiminde gerçekten ciddi ve ısınmada çok büyük farklılık var. Maxwell'in burada büyük bir avantajı var ve ince kasalarda daha rahat soğuyor. Hı-hı. Daha yüksek frekanslarda çalışabiliyor. Zaten Maxwell mobil GPU'lara bakarsanız hepsinin gigahertz civarında gezdiğini görürsünüz ki bizim alışık olmadığımız bir değerdir.
Zaten hani yani masaüstü için belki farklı şeyleri konuşabiliriz ama dizüstü bilgisayar tarafında Nvidia aldı başına gitti. Kesin. Gerçi son iMac'le beraber bir AMD'ye atalım söz konusu ama yani Nvidia'nın ürün yaygınlığı ve...
Orada da zaten grafik performansı aranan bir şey değil. Yani birebir 3D performansı önemli bir kriter değil. 5K ekranda bu saatten sonra.
Ne oynayacaksın zaten?
Ne oynayacaksın? Ne koysan oynayacak?
980 taksın oynayamazsın zaten onu. Ya da 290 X2 de bile sıkıntı yok. 30 kareyi görmek için çabalarsın.
Aynen.
Şimdi klavyeye gelelim. Klavye, ben bu bilgisayarı yaklaşık 1-2 gündür de kullanmaya çalışıyorum. Klavyede ben tuşların yumuşaklığını, verdiği geri bildirimi çok beğendim, onu söyleyebilirim. Tam boyutlu bir klavyemiz var zaten. Numerik tuş takımına da sahibiz. Tuşların büyüklüğü yeterli. Iyiymiş.
Ben bilerek arkadaşlar cihazı pek dokunmadım geldiğinden beri. Hani ilk yorumlarımı buraya saklamak için. Gerçekten tuşların geri bildirimi güzel. Ve çakma klavye değil yani. Hani yok, değil her mi? Ülkeye göre üretilip sonra üstüne Türkçe klavye takalım. Yok İngilizce klavye, öyle bir model yok. Kasaya kesilip ona göre yapılmış bir model. O yüzden hani tuşlar daha sağlıklı şeydir.
Nasıl diyeyim sana? Bazı klavye, bazı üst seviye bilgisayarlarda da var. Tuşlar bir boşta hareket etmiyor. Tamam, bu güzel bir şey. Yani çok
sıkı böyle
bir yapı, sıkı bir yapısı var. Touchpad çok büyük. Onu söyleyebilirim ve rahat.
Evet,
klik
iyi.
Bunda şöyle bir sıkıntı yaşıyorsun yalnız. Bazen sola mı sağa mı tıkladığını kestiremeyebiliyorsun. Çünkü hani çok hızlı kullanıyoruz artık bilgisayarda. Hemen bir şey tıklayayım dediğin zaman bazen touchpad'e bakmak zorunda kalabiliyorsun. Onu ayrımı çok iyi yapamamışlar, onu söyleyebilirim.
Kasadan bahsedelim.
Kasadan, şimdi tasarıma geçelim ve kasadan bahsedelim. Şimdi önce incelikle başlayalım. Bak, yani dikkat edersen, oyuncu bilgisayar olarak dikkat ettiğiniz zaman ince bir kasa.
İnce bir bilgisayar.
Yani neredeyse birinci nesil ultrabooklarla aynı incelikte diyebilirim.
Tabii 17 olmasının avantajı incelikte var.
Var.
Yok diyemeyiz ama yine de ince bir bilgisayar.
Yine de ince bir bilgisayar. Tabii bu inceliğin bir götürüsü olarak işte 4210U gibi bir işlemci kullanmışlar. Genelde biz bu seviyedeki dizüstü bilgisayarlarda fiyat olmasa da iddia anlamındaki bu bilgisayarlarda ne bekliyoruz? İşte 4702, 4710 gibi.
i7'li versiyonu var mı?
i7'li versiyonu var ama yine o high-end i7 işlemciler
yani
yok.
Yani daha mütevazı. Çift çekirdekli i7'lerden var.
Aynen, daha mütevazı işlemciler söz konusu. Şimdi ekranın üst kısmına baktığında bak dokulu bir yüzey var. Yine kalitesini oldukça...
Beğendim gerçekten, şey böyle üst seviye bir kauçuk plastik karışımı bir malzeme kullanılmış. Hani arabaların falan böyle iç şeylerinde... Kokpitlerin orası böyle hani sert durur ama basınca biraz böyle yumuşak olduğunu görürsün ya, kaliteli bir malzemede.
Onun da basınca yumuşak olmayanları var, dandik olanları.
Dandik olanlar öyle ama iyi kaliteli olanlar basınca böyle biraz yumuşaktır, içeri göçer. Onun gibi bir malzeme.
Hani çentiklerin olduğu kısım farklı renkli olarak bir kontrast yaratılmış, onu da söyleyebiliriz. Şimdi bu bilgisayar iddialı olduğu noktalardan bir tanesi soğutma sistemi. İçerisinde iki tane fan var. Bu fanlarla ilgili şunu söyleyebilirim. Bak dikkat edersen havalandırma kanallarının uçları açık bırakılmış.
Evet ve bir... İkonla da oraya belirtmişler yani onun bir hava girişi olduğunu şey yapmışlar.
Aynen öyle. Zaten sıcak havanın dışına tahliye edilmesi için
yani ızgara dışında bir açıklık olması benim hoşuma gitti açıkçası. Hoşuma mantıklı gitti. Yani kim zaten niye düşünmemiş bunu daha önce?
Zaten bak şimdi sana ekran açınca da göstereceğim. Burada zaten dikkat edersen Dust Defender ve Coolboost Thermal diye fanlarla ilgili olarak özellikle çalışılma yapıldığını gösteriyor. Zaten fanlarla ilgili içinde kendisine bir de uygulaması var bilgisayarın. Yani soğutma performansı olarak zaten başarılı bilgisayar. Çünkü hem iyi bir soğutma sistemine sahip hem de donanım zaten süper hızlı bir donanım.
Şu soru işaretini akla getiriyor ama hani bu kadar soğutmasına övünüyorsan acaba bir 35 wattlık i7'yi 4 çekirdekli kaldırmaz mıydı? Çünkü bu incelikte o tarz işlemcilere sahip biliyorsun. Makinalar da var.
Ama öyle zannediyorum ki burada Acer'ın stratejisi...
Bu biraz daha fiyat bence.
Fiyattan dolayı kanka. Teknik engellerden ya da bir takım endişelerden dolayı değil. Fiyatlandırmadan ötürü kaynaklanan bir şey. Alt tarafına bakıldığı zaman yine çok fazla vidamız var ama istersen arka tarafı çıkartalım. Yekpare ama şöyle
yani
bir şey var.
Çıkartabiliyorsun. Yani arkayı söktün mü komple söküyorsun. Disk aynen. Veya bellek bir şeylere ulaşmak için şey yok. Yani ayrı kanallar, bölgeler yok. Onu belirtelim.
Aynen ve daha da önemlisi yine bak burada özellikle vurgulanan noktalardan birisi olduğu için göstermek istiyorum. Ses konusunda çok ayrı çalışılmış bir bilgisayar. 4 tane hoparlör var üzerinde. Ben yaptığım denemelerde de memnun kaldığımızı söyleyebilirim. Şimdi genel olarak şöyle bir şey var Ender. Yani performansla ilgili gözlemlerimi dile getirecek olursam eğer. Disk ister istemez kendisini belli ediyor. Tabii. Hani buna bir SSD alacak adam. Eğer bu konfigürasyonu alacaksanız mutlaka buna bir SSD takviyesi yapın derim. Artık çünkü SSD'lerin fiyatları da olabildiğince makul seviyede.
Şey var mı göremedim. Hani garanti etiketi var mı? Acaba alan kişi açsa SSD'yi taktığında garanti
içine bakmak lazım. Mı? Açıkçası onu incelemede gösterir.
Şu anda açmadım. Gözükmüyor ama yani. Şu andaki bakıyorum. Hani vidaların hepsi erişilebilir bir şekilde ve herhangi bir garanti etiketi vesaire de yok.
Gerçi üreticiler biliyorsun etiket olsa da olmasa da içinin açılması taraftarı değiller genelde illa. Ama açmak isteyen için eğer çok ince işçilikle açıp kapatabilirsiniz. Aynen. Öyle bir sıkıntı söz konusu değil. Performans olarak disk kendisini belli ediyor. Onu söylemiştim. Onun dışında İşlemci de zaman zaman kendisini belli ediyor ama yorumlarımızın daha genel kısmı istersen bunun kendisini nasıl incelemeye bırakalım.
Tamam.
Şunu söyleyebilirim. Acer tasarım olarak çok güzel bir cihaz ortaya çıkarmış.
Evet, ben de beğendim.
İşçilik de çok başarılı. Kullanılan malzemenin...
Finishing çok şey.
Finishing geçirmemiş değil mi? Yani güzel bir...
Finishing yani.
Tamam, biliyorum.
Bitiriciliği hani şey.
İnce işçilik güzel. Evet. Malzeme kalitesi güzel. Cihazın tipi de güzel. Bizdeki 17.3 inç olduğu için bazılarına büyük gelebilir ama dediğimiz gibi bunun 15.6'lık versiyonu da var. Yani Acer'a kadar bir boşluğu doldurmuş kendi ürün gamı içerisinde. Son dönemde zaten yenilikçi ürünler yapma yönünde bir atılım içerisindeydiler. İşte R13 gibi 6 farklı modda kullanılabilen farklı dizüstü bilgisayar modelleri de var. Oyun anlamında iyi bir iş çıkarmışlar. Klavyesi zaten aydınlatmalı bir klavye.
Kırmızı yanıyordu yanlış hatırlamıyorsam.
Aynen kırmızı yanıyordu. Evet. Bak dikkat edersen hemen yanmaya başladı. Sadece bu bilgisayar için bu tasarım, böylesine güzel bir tasarımın farklı konfigürasyon seçenekleriyle zenginleştirilmesi evet, gerekiyor. Yani tüketici isterse, kullanıcılar isterse bunu GeForce 880M ekran kartı, mobile ekran kartı ve i7'nin en yüksek performanslı modelleri de alabilmeli. Hadi incelikten dolayı onu koyamadın diyelim. Yine de işlemci ve depolama tarafında farklı seçeneklerin evet, olması gerekiyor.
Onların değişimi daha kolay çünkü işlemci ve depolama.
Ama şunu söylemek gerekiyor Ender. Temeli sağlam atmışlar. Evet. Gerisi donanımın güncelleştirilmesine evet, bağlı. Zaten 2015'e muhtemelen bunun Broadwell'le 14 nanometre versiyonu gelir. Çünkü ben Acer'la da konuştum. Bu tasarımı sürdürecekler.
Bu onlar tasarım artı şey farkında olur. Broadwell ve 960M gibi bir şey olursa.
Güzel olur.
Güzel olur. Güzel olur.
Yanına bir de şöyle bir 512 SSD koysan.
Canavar.
Canavar olur.
Yemede yanında yat.
Sonucunda Acer'ın bu modeli. Ha fiyata gelin.
Ha fiyat ne kadar olursa.
Fiyatı şimdi Türkiye'de iki konfigürasyonu var bu bilgisayarın ve ikisi de 3000 liranın altında. Şimdi 3000 lira, bunu da şöyle değerlendirmek gerekiyor. Hani Türkiye'de 3000 lira civarında iyi oyuncu bilgisayarları da var. Ama biz seninle full HD bilgisayar aradığımız zaman 2000 liraya çok dandik konfigürasyona evet, sahip standart bilgisayarlar da var. Dolayısıyla fiyat kötü değil baktığımız zaman.
3000 liranın altında ama şimdi...
Ya 2500'ler civarından başlıyor ve 2800-2900'lere kadar gidiyor yanlış bilmiyorsam.
Bu 2500 olan.
2500 konfigürasyondan bahsediyorum ben. Fiyat kötü değil ama çok makul. Makulün etrafında geziyor ama çok
yani
makul diyebileceğim seviyede
değil. Bunun içinde bir de 128 SSD olsaydı o zaman makul diyebilir miydik? Yani şey, fiyat performans olarak iddialı diyebilir miydik?
Şöyle ben sana açık yürekle konuşayım burada. Biraz daha iyi bir işlemci. Biraz daha iyi bir işlemci. Ulu serisi olmayan bir işlemciden bahsediyorum ben. Ve bir SSD ile bu fiyat aynı fiyata güzel bir makine derdim. Makine güzel tasarım olarak ama konfigürasyonun maliyeti oranı açısından bakıldığı zaman bir takım dokunuşları yapılması gerektiğini
düşünüyoruz. Büyük ihtimalle kasanın maliyetinin yüksek olmasından dolayı fiyatı dengeleyebilmek
adına. O zaten kesin kasanın maliyeti yüksek. Çünkü bayağı bir ince işçilik var. Ama dediğimiz gibi bu konfigürasyon tam anlamıyla oyuncu bilgisayarın karşılığını doldurabilecek noktada değil.
Değil.
İşlem 860M'i biliyorsun. Full HD oyun oynarsın.
Oynarsın.
Sıkıntı yaşamazsın ama işlemci ve diskin. Çünkü biraz bunlar daha, seni aşağı çeken evet, unsurlar. Özellikle işlemci ekran kartı için darboğaz yaratabilir. Disk de zaten açılış sürelerinden tut
da. Tabii canım bir oyunun haritasının yüklenmesi süresi bile Disk yani her şey.
Ya bugün biliyorsun adam oyunu update çıkartıyor, güncelleme çıkartıyor. 10 GB. Aynen. 40 GB'a kadar varanları da var, olanları da var biliyorsun. Ezra buradan hani tavsiyemiz, tasarımı devam ettirsinler. Güzel bir tasarım evet. temeli atmışlar. Ama donanımın da
bir şekilde bir elden geçmesi lazım. Evet, herhalde haberlerimizi bitirdik. Ezra hakkında da söyleyebileceklerimiz bu kadar. Donanım Haberi'nin bu haftaki bölümünde sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Önümüzdeki hafta yine cumartesi günü yayında olacağız. Bizden şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.